Açık Gazete.
Merhaba kainat. Bugün 16 Haziran Çarşamba. Yıl 2021, ay 6, gün 167, Hızır 42.
1442 Hicri, Zilkade 6, 1437 Rumi, Haziran 3.
Güney rüzgarlarının esmesi.
Yağmur.
Günün sözü. Bir insanın içinde intikam almak arzusu varsa, onu iş başına getirmek, bir delinin eline bir kılıç vermekten farksızdır. Kardinal Richelieu. Günün şiiri. Sevdiğimin giysisi deniz feneri mavi. Sevdiğimin giysisi deniz feneri mavi. Öpüyorum yalımını yüzünün. Işınların gizli bir sevinçle uyuduğu. Seviyorum, hıçkırıyorum. Dipdiriyim ve senin yüreğin bu sabah yıldızı. Kızaran o yengi saatinde, savaşı başlamadan burçların, yellerle yaralanan yelkene, dönsün etim senden uzakta. Rene Char, Türkçesi Cemal Süreya.
Günün tarihi. 72 yıl önce bugün, 16 Haziran 1949'da Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi kuruldu.
83 yıl önce bugünse, yani 16 Haziran 1938'de Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kuruldu. Türkiye'de spor devletin yönetimine girdi.
Ve 58 yıl önce bugün 16 Haziran 1963'te ilk kadın Sovyet kozmonotu Valentina Tereshkova Vostok 6 gemisiyle uzaya fırlatıldı.
Büyük saatli marif takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 95.0, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz.
Günaydın.
Günaydın.
Evet, Açık Gazete'nin girişinde bir şey parça çaldık böyle. Todd Snyder'ın That Great Pacific Garbage Patch adını taşıyan o büyük Pasifik'teki çöp adası ya da nesi denir, yarım adası ya da takım adası, hepsini söyleyebiliriz. Yani çöpten yapılmış bir ada var. Texas eyaletinin yüz ölçümün iki katı büyüklüğünde duvardan duvara plastik beyaz çöpten oluşuyor. Ve denizde kayıtsızlık, bir kayıtsızlık denizinin ortalık yerinde salınıp duruyor. Bizimle ve varoluşumuz arasında salınıyor. Ve ona işte Büyük Pasifik Çöp Yığını adı veriyorlar. 1950'den beri plastikleri attık gitti. 9 milyar ton diye şarkının yazıldığı tarihi tam bilmiyorum ama o tarihte Todd Snyder'ın anlattığına göre 9 milyar ton, tam olarak söylemek gerekirse 7 milyarı, o 9 milyarın senin şeyinde, çöplüğünde birikti ve 5 milyarı da o 7 milyarın okyanuslara gittiği bir şekilde yolunu bulup orada kaldı ve büyük plastik çöp yığınını oluşturdu. Ve ellerini havaya kaldır şimdi hızla ve onları sanki hiç umursamıyormuş gibi sallayıp dur. Çünkü biz oraya sizin çakmaklarınızı filan atıp durmuyoruz. orada senden ve benden daha çok daha uzun süre kalacaklar ve sanki bir şey olmayacak gibi durma, bir şey söyle ya da bir şey yap diye giden çok çarpıcı sözleri olan bir şarkıyı çaldık. Neden onu çaldığımızda şimdi Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı'na bakarak daha iyi anlayalım.
Eduardo Galeano Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Çöp diye adlandırılan bir ulus. Denizci Charles Moore 1997'de Pasifik Okyanusu'nun güneyinde çöpten yapılmış ve İspanya'nın tamamından 3 kat daha büyük yeni bir takıma da keşfetti. Bu devasa çöplüğü oluşturan 3 ada plastiklerden, kullanılmış araba lastiklerinden, hurda demirlerden, sanayi ve maden atıklarından ve medeniyetin denize attığı diğer birçok artıktan besleniyor. Pekala kendi bayrağı da olabilecek bu yeni ulusa devlet statüsü verilmesi için 2013 yılında bir kampanya başlatıldı.
Eduardo Galeano Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Tarihte bugüne bakalım şimdi kısaca.
1964 yılında bugün Amerikalı siyah hakları önderi Martin Luther King Jr. Afro-Amerikalıların sivil hakları için şiddet içermeyen mücadelesi sebebiyle Nobel Barış Ödülünü kazandı. Martin Luther King Jr. 35 yaşında Nobel Barış Ödülünü alan en genç kişi oldu. Seçimi kendisine bildirildiğinde 54.123 dolarlık ödül parasını sivil haklar hareketinin ilerlemesine devredeceğini ilan etti.
Evet, bu 1964'te. 1970'te bugünse Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu yani DİSK'i kapatma girişimlerine karşı 15 Haziran'da başlayan işçi gösterileri bugün de devam etti. İstanbul'da yürüyüşe geçen on binlerce işçiye polis ateş açtı. 3 işçi hayatını kaybetti. İşçilerin mücadelesi İstanbul ve Kocaeli'nde 60 günlük sıkı yönetim ilan edilmesiyle engellendi. Sıkı yönetimin ilanıyla birlikte DİSK Başkanı Kemal Türkler radyodan yaptığı konuşmayla direnişin bittiğini ilan etti.
1976 yılında bugün ise Güney Afrika'da siyahların yaşadığı Soweto kasabasında Afrikaans dilinde eğitimi protesto eden öğrencilerin öğrenci üzerine ateş açıldı ve Güney Afrika polisinin açtığı ateş sonucu 600 öğrenci hayatını kaybetti.
Bu 1976'da dün gibi. 2013'te İstanbul'da Gezi Parkı'na saldıran polisin 15 Haziran'da Taksim Meydanı'nı boşaltmasının ardından çatışmalar ertesi günde devam etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'da miting yaptığı gün İstanbul'un Ok Meydanı semtinde 14 yaşındaki Berkin Elvan, polis tarafından kafasına atılan gaz fişeğiyle ağır yaralandı. Berkin Elvan, 9 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra 2014 Mart'ında hayatını kaybedecekti. Ve 16 kiloya kadar inmişti yattığı yerde. Evet, bugün durumumuz böyle. Şimdi hazırladığımız haberlerin ayrıntılarına geçmeden birkaç tane son dakika haberi var. Bugünlerde dünya ve Türkiye gayet hareketli. Onun için son dakika haberleri de bol oluyor. Onlardan bahsedelim. Bir kere büyük İsrail'de yeni bir saldırı oldu. Epey bir şey geçtikten sonra.
Evet, dün aslında bayrak yürüyüşü yapılacaktı aşırı sağcılar ve bunu gerçekleştirdiler. Daha önce de zaten yine Kudüs gününde benzer gerilim artmıştı Kudüs günü yaklaşırken ve daha sonra savaşa dönmüştü. Bu sefer de çatışmalar yaşandı ve yine Gazze'ye müdahalede bulunuyor şu anda İsrail yönetimi. Dünkü yürüyüşe yürüyüşte çatışmalar çıkmış. Müslüman mahallesine yürünmesine izin verilmemesine rağmen ve aşırı sağcılara karşı Filistinliler de sokağa çıkmışlar. Yaralananlar var deniyor. Hatta bir kişinin bir sniper'la, yani tabii ki bir Filistinli'nin bir sniper'la tarafından vurulup yaralandığı söyleniyor ama Guardian'daki haberde bu tam olarak kesinleşmiş bilgi değil de demişler. Fakat 30 kadar kişinin yaralandığı haberleri var. Bu olaylar yaşanırken Gazze'den Hamas zaten bu yürüyüşün yapılmasına karşı yanıt vereceklerine dair tehditte bulunmuştu. Dolayısıyla muhtemelen Hamas tarafından Gazze'den ateş bombaları deniyor. Bu sefer roket değil de balonları.
Yanıcı balonlar atıldı.
Evet.
Evet, bu şey aslında yani olaylara, son olayların yükselmesine bunun sebep olduğu söyleniyor ama belli değil tabii. İsrail Gazze'yi vurmuş durumda. BBC'nin 2 saat önceki haberi bu. 3 saat oldu şimdi.
Evet, bir Hamas noktasına saldırıda bulunmuş. Yani geçtiğimiz ay yaşandığı gibi yoğun bir bombardıman değil bu. Ancak hemen hatırlatalım, yeni hükümet kurulmuştu. 12 yıllık Netanyahu hükümeti sona erdi ve ertesi gün, hemen hemen 2 gün sonra, yani yeni hükümet kurulduktan önce Kudüs'te gerginlik yaşandı, çatışma çıktı. Sonra da Gazze'ye müdahalede bulunuldu.
Evet, BBC News muhabiri Rüştü Abu Aluf'un bildirdiğine göre kırılgan ateşkes kendini derhal hatırlatıverdi diyor. Yani son hava bombardımanı sadece 10 dakika sürdü ama bu kadarı da şehrin sakinlerine ateşkesin ne kadar kırılgan olduğunu hatırlatmaya yetti demiş. Rüştü Abu Aluf. Gazze şehrinde insanlar hala son şiddet olaylarının ardından toparlanmaya çalışıyor ama savaşın hiç gitmediğini insanlara hatırlatan tek şey bu patlama sesleri değildi. Arabanızla biraz ilerlerseniz ya da şehrin caddelerinde yürürseniz yıkımın büyüklüğünü görebilirsiniz diye yazmış. Tonlarca enkaz yığını hala Gazze'nin göbeğinde yolları kapatıyor diye. Plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz da kullanılmış. İsrail'in polisin yürüyüş öncesi temizlemek için tırnak içinde gittiği Doğu Kudüs'teki yürüyüş esnasında oluyor. Yürüyüşün kutsal mekanlarına ilerlemesini istemeyen Filistinliler bölgede toplanmıştı. 30'dan fazla yaralı, 17 gözaltı olduğu belirtiliyor. Bazı İsrailliler de çevredeki Filistinlilere Araplara ölüm diye bağırdığı duyuluyor. Maalesef gayet
Evet.
Kadim
Bunu
intikam.
Dışişleri Bakanı Yair Lapid açıklamada bulunmuş bu konu hakkında. Araplara ölüm sloganı atanlar için İsrail halkının yüz karaları demiş.
Evet. Bir kişinin eline İsrail bayrağını alıp diğer taraftan Araplara ölüm diye bağırması akıl almaz bir şey demiş Yair Lapid. Ama durum kadim şeylerin intikam bölmek ve vahşi duyguların gelişmekte olduğu bir durum. Bir başka yeni gelişme de Türkiye'den Veys Ateş hakkındaki iddialar. Muhalefet partileri Habertürk televizyon program sunucusu Veys Ateş'in hakkında kara para aklama soruşturması yürütülen Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon avro istediği iddiaları hakkında savcıları göreve çağırmış. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kim için istendi bu para diye sormuş. HDP'liler de Halkların Demokrasi Partisi yetkilileri de hukuk sadece muhalifleri sindirmek için mi var diye sormuş. Yani Gangster reisi Sedat Peker'in 6 Haziran'da yayınladığı videoda dile getirdiği iddialardan biriydi. Ankara'da arabuluculuk yaptığı bir gazetecinin bu iddialarla ilgili olarak Habertürk yazarları Fatih Altaylı ve Sevilay Yılman da Sezgin Baran Korkmaz'ın kendileriyle ayrı ayrı temas kurarak Peker'in iddialarını teyit ettiğini ve Ateş'in Korkmaz lehine durumu çevirmek için kendisinden 10 milyon avro istediğini ileri sürmüştü. Muhalefetten açıklamalar geldi. Bir de tabii Sevilay Yılman'ın bizzat kendi yazısı var Habertürk'te. Veys Ateş'in o ses kaydında ne var diyor.
Evet. Bu beklenen yazısı aslında ilginç bir şekilde şöyle başlamıştı. Sevilay Yılmaz yazısına bütün bu yazıyı yazmak için oturup kapanmıştım, telefonlarıma dahi bakmıyordum. O sırada meğer telefonum, işte onlarca kişi beni aramış, meğer Fatih Altaylı bombayı patlatmış diyor. İlk ondan öğrenmiştik çünkü Sevilay Yılmaz'ın bir yazı kaleme almakta olduğu ve Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisini arayıp her şeyi anlattığına dair. Ama bütün bunlardan o sırada kendisi haberdar değilmiş. Bunu söylüyor ve sonra da anlatmaya başlamış.
Evet.
Cumartesi öğleden sonraydı diyor ve aramış Sezgin Baran Korkmaz kendisini. Yaşananları anlatmış ve video kaydının, ses kayıtlarının da bulunduğunu söylemiş. Veysi Ateş beni alenen tehdit etti ablacığım ve bunun da kaydı var demiş. Sevilay Yılman da yazmış bütün ayrıntıları.
Evet, dinlemek istiyorum o kaydı. Yollar mısın bana dedim. Yollayamam ama yakında yayınlayacağım zaten. Yazmayacağına söz verirsen sadece o kısmını sana dinletirim demiş. Off the record, yani kayıt dışı olması kaydıyla bir başka telefondan dinletmiş. Şoka girdim, inanamadım diyor. Söylediğine göre kayıt 12 dakikalıkmış ama benim dinlediğim kısmı 3 dakikalık filandı. Kaydı dinledikten sonra tekrar sordum. Bu rezalet, skandal bir olay. İzin ver yazayım. Hayır, ben yayınlayacağım demiş. Ondan evvel böyle bir şey yapmamanı rica ediyorum demiş. Ama derhal ben Habertürk yönetimini aradım. Duyduklarımı paylaştım birebir. Yine de dayanamayıp üstü örtülü olsa da 10 milyon avro şantaj ima eden bir tweet attım. Birçok yerde haberleştirildi. Bu arada da tabii Fatih Altaylı'dan şey gelmiş. Şimdi anlatıyor. Yani hakikaten skandallerin büyüğü var. Arabuluculuk teklifi falan. Böyle muhalefette şimdi savcıları soruşturma açmaya çağırıyor ama tık yok herhangi bir savcılar konusunda bu dünya çapında bir skandale ilişkin olarak. Veys Ateş ayrıldı, program yapmıyor artık. Haber programı yapan bir adamdan bahsediyoruz.
Üstelik de bu olaylarla ilgisi yok. Yıllık iznime çıktım demişti
Evet.
derken.
Yani hakikaten peki şey ne diyor? İçişleri Bakanı hakkında çok büyük iddialar var. Ondan ne diyor ve Cumhurbaşkanı ne diyor bütün bunlara?
Tabii ki İçişleri Bakanı sessiz şu anda.
Başbakan yok ama Cumhurbaşkanı var. O da sessiz mi? Allah.
Evet. Hatta yani daha az evvel bir yazı vardı, şimdi bir bulabilirsem. Barış Yarkadaş'ın bir iddiası var örneğin. Bunun doğru olup olmadığını zaman gösterecek herhalde. Erdoğan MİT'ten briefing aldı, Süleyman Soylu'yu gözden çıkardı diyor. Bunu AKP'li vekillerle ve bazı işte üst düzey isimlerle görüşerek anladığını söylemiş. Yani sonuçta bir iddia diye kendisi de belirtiyor ama böyle bir şeyden söz ediyor.
Hayır
İlginç
ama
olur gerçekten.
ben asıl bu iddiaların çok ötesinde, yani Barış arkadaş milletvekili eski onun iddialarından filan geçtim ama şu anda bizzat bir gazeteci ben dinledim yazıyor ve korkunç şeyler, skandallar oluyor diye ve bu yazıya rağmen hem de aynı Habertürk bünyesinde oluyor iş, bu gazeteci Veys Ateş hakkında. Yani çok ağır bir iddia. Açıkça yazıldığı halde hiçbir savcıdan, hiçbir polis soruşturmasından ya da hiçbir İçişleri Bakanlığı'ndan, bütün bu soruşturmalardan sorumlu olan İçişleri Bakanlığı'ndan ve bütün her şeyden, bütün memleketin durumu hakkında en büyük sorumluluk sahibi olan Cumhurbaşkanlığı makamından, iletişim başkanlığından, başkan yardımcılığından vesaire hiç ses olmaması doğrusu düşündürücü diyeyim
Evet,
ve geçelim.
daha önce 15 AKP milletvekilinin bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a partide raf huzursuzluk var Süleyman Soylu hakkında dediği haberleri yer alıyordu. Şimdi Barış arkadaşın kulis bilgilerine dayanarak dile getirdiği iddiaya göre ise Tayyip Erdoğan 25 Haziran tarihinden itibaren AKP milletvekilleriyle 60'ar kişilik gruplar halinde görüşecek ve bir yol haritası belirleyecekmiş.
Ben
Yani bu sessizliğin arkasında biraz...
katiyen onlarla ilgili değilim. Kusura bakma.
Tamam.
Ben sadece bir tepki bekliyorum. Ya burada muazzam bir yolsuzluk ve korkunç skandal niteliğinde haberler var ve tık yok, tık. Neyse, peki öyle olsun. Ve bir başka skandal haber daha var. Son dakika haberi bu da. Gene T24'ten Metin Kağan Kurtuluş'un imzasını taşıyor. Eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Akıncı çok ayrıntılı bir mülakat vermiş T24'de. Ve diyor ki Ankara'nın emriyle Milli İstihbarat Teşkilatı MİT seçimlere müdahale etti. Kazansan bile görevde kalamayacaksın dediler.
Evet, inanılmaz bir şey gerçekten.
Yani buna hakikaten ne söyleneceğini yok, sözün bittiği yerin geldiği çok sık söyleniyor ama hakikaten bu son üst üste okuduğumuz iki haber Türkiye açısından bayağı şey. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsız bir yer, gerçeği Türkiye dışında hiçbir ülke tanımıyor ama olsun. 11 Ekim 2020'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandığa gitti. Çok sayıda siyasetçi, gazeteci ve yorumcu Türkiye'nin daha önce tarihinde görülmemiş ölçüde Ersin Tatar'ın kazanması için seçime müdahale ettiğini iddia etti. Ve müdahale tartışmalarının gölgesinde sandıklar açıldı. Girişte yazıyor Metin Kağan Kurtuluş bunları. Ersin Tatar'sa görevdeki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı geçerek göreve geldi. 8 aydır görevde, seçim sandıklarının üzerindeki sis hiç dağılmadı, aksine yoğunlaştı diyor. Ve yani geçen hafta kamuoyuna açıklanan bir rapor müdahale iddialarını yeni bir boyuta taşıdı. Mustafa Akıncı, Serdar Denktaş ve Basın Emekçileri Sendikası Başkanı Ali Kişmir'in de aralarında bulunduğu çok sayıda insan kendilerini MİT üyesi olarak tanıtan kişiler tarafından tehdit edildiklerini iddia ediyorlar. Birçok insan, eski Cumhurbaşkanı da dahil, araştırmacı Mine Yücel de, akademisyen Abdullah Korkmaz Han, iş insanı ve aktivist Orhan Erönen, avukat Mine Atlı ve uluslararası danışman Derya Beyatlı tarafından hazırlanan raporun raportörlüğünü de avukat Tacan Reynar yapmış. Ve 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı süreci ve ötesinde yaşadıklarını T24'de anlatıyor. Yani MİT mensubu olduğunu söyleyen kişilerin kendisine özel kalem müdürü aracılığıyla ulaşarak adaylıktan çekilmesinin kendisi, ailesi, yakınları ve herkes için iyi olacağını ifade ettiğini belirtmiş. Yine aynı kişilerin kendisine seçimleri kaybetmesi için her türlü tertibatın alındığını, kazansa bile görevde kalamayacağını söylediğini ifade etmiş. Çok uzun ayrıntılı bir mülakat, vakit yok ama zaten hararetle tavsiye ederim. Bütün dinleyicilerimize, bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, hatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına da büyük çaplı bir skandalı anlatan ayrıntılı bir şey T24'te var. Bu konuda şeyden, savcılardan, Dışişleri Bakanlığından, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan bir açıklama geldi mi?
Tabii ki hayır.
Cumhurbaşkanlığından, İçişleri Bakanlığından?
O konuda da bir bilgim yok.
Parlamentodan.
Yani gelecektir ama herhalde.
Bilmem. Emin misin?
Değilim.
Ben hiçbir şeyden emin değilim. Uluslararası
ama Alaaddin Çakıcı gittiğine göre Kıbrıs'a, belki o kendisinden bir açıklama gelir.
Ha, belki. Olur. Evet. Evet, bir başka son dakika haberi daha verelim. Bütün yarım saati haberlere giremeden olağanüstü haberlerle geçirdik ama özel haber var radyo şeyde, gazete duvarda. Pelin Akdemir imzalı ve bu şey konusundaki, Marmara'daki müsilaj konusundaki en önemli açıklamaları şimdiye kadar ilk yapmış olan ve sürekli olarak yapmaya devam eden hidrobiyolog, Marmara Çevresel İzleme yani MAREM projesi yürütücüsü hidrobiyolog Levent Artüz'ün yeni bir açıklaması var. Karadeniz alarm veriyor demiş. Ergene nehrindeki derin deniz deşarjı uygulamasının sürmesi halinde Karadeniz'in Marmara'dan daha kötü bir hale geleceği konusunda uyarıyormuş.
Oysaki Karadeniz'in sularının Kanal İstanbul'la Marmara'ya girerek Marmara'yı temizleyeceği iddia edilmişti, öyle değil mi?
Evet. Bu konuda bir açıklama var mı? Var. İşte burada bir sessizlik yok. Çevre ve ne Şehircilik Bakanı bu işi halledeceğiz demiş.
Hiçbir tehlike olmadığını söylemiş. Yaptığımız ilk çalışmalar neticesinde bugün itibariyle müsilajın tehlikeli atık olmadığı veya toksik özellik göstermediğini tespit ettik demiş.
Evet, çok son derece çarpıcı bir açıklama. Müsilajın tehlikeli atık olmadığı veya toksik özellik göstermediği. Biz bunu tespit ettik diyor. Yani Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısının ardından açıklama yapmış. Bakan kurum, yaptığımız ilk çalışmalar neticesinde bugün itibariyle müsilajın tehlikeli atık olmadığı veya toksik, yani zehirli özellik göstermediğini tespit ettik. Bu çalışmalar ilk test sonuçlarımız demiş. Yani bu Levent Artüz'ün söylediklerini, onun üzerine konuşma yapmıyor. Aslında ayrı ayrı açıklamalar ama birbirinin negasyonu niteliğinde olduğu, bakanınkinin özellikle, söylenebilir. Çünkü değil Karadeniz'e yayılması ve daha büyük bir tehlike yaratması, Levent Artüz'ün söylediği gibi, daha da kötüsü, daha da iyisi diyeyim aslında. Tehlike ne Marmara'da, ne Karadeniz'de, ne Marmara'da, ne de herhangi bir yerde herhangi bir tehlike yok diyor. Koskoca bakan söylüyor bunu.
Üstelik düne göre iyiye gidişin olduğunu da söyledi Marmara Denizi'nde. 169 bölgede 7 gün içerisinde işte 2684 metreküp müsilaj toplanmış. Ve su yüzeyindekileri bayağı bir topladık. Her gün daha iyiye gidiyor Marmara Denizi diye de açıklamada bulunmuş.
Peki şey niye, hidrobiyolog Artüz niye öyle söylüyor o zaman? Evet, o doğru bilmiyorum. Doğru değil herhalde. Pelin Akdemir'in haberiydi o. Yani önce Gemlik Körfezi kıyılarında görülmüştü. Ardından başta Marmara Denizi olmak üzere Türkiye'nin farklı noktalarında, işte benim burada Ayvalık stüdyolarından yayın yapıyoruz. Benim de bizzat şahit olduğum, gördüğüm. Şimdi şu sıralarda görmedim ama yani Aralık'ta da mesela kampanya başlatıldı change.org'da, bu arıtılmadan deşarj konusunda ve çok ciddi bir, son baktığımda 7500'ü aşmıştı kampanya, mutlaka müdahale edilmesi gerekir diye. Yani çeşitli yerlere gitti ve bu konuda ilk Marmara Denizi'ni kaybettik diye ta 1989'dan beri uyarılarda bulunan MAREM projesi yürütücüsü Levent Artüz de Karadeniz Marmara'dan da kötü olacak diyor. Ergene bir ay daha, Ergene Irmağı'nın uygulaması bir ay daha sürerse Marmara'dan kötü olacak diyor. Çok Pelin Akdemir'e verdiği mülakatta bayağı ürkütücü sonuçlar var ama mesele yok. Bakan çünkü sorun yok demiş.
Tehlikeli atık değil demiş. Ama değil. Boğaziçi Üniversitesi laboratuvarı müsilaj içerisinde 1000-1500 kat kadar daha fazla bakteri olduğunu söylüyordu.
Bilmiyorum. Normalin 1000 ila 1500 kat diye. Evet.
Evet, Murat Kurum biraz teknik kavramlarla tabii burada oynuyor olabilir. Şunu bilimsel olarak bilmiyorum. Hangi maddeye, hangi koşullarda toksik madde diyorlar. Belki bunun içerisine tabii girmiyordur da 1000-1500 kat daha fazla bakteri olması ciddiye alınması gereken bir durum.
Bir de tehlike gösterir herhalde bildiğim kadarıyla. Ya. Bir de aynı şekilde Boğaziçi Üniversitesi'ndeki ilk sonuçlardan da çıkan laboratuvarlardan oksijen seviyesinin, ki doğru hesaplıyorsam eğer 1/4 oranında, yani 1/4'üne kadar, 1/3 oranında azaldığını da aynı şeyde tespit ettiklerini söyledi. Yani normalin 1000-1500 kat üzerinde bakteri, zararlı bakterilerin ve tek kurtuluş olan oksijenin ise %75 oranında düştüğünü yaklaşık söylemişti. Ama belki o da bakanla konuşur ve doğruları öğrenebilir. Alarm falan yok yani ortada. Evet, şimdi bu burada duralım. Yalnız şeyi de söyleyeyim ben son olarak. Milletimiz müsterih olsun. Sen bir milletin bir parçası olarak sana da söylüyorum buradan, bütün dinleyicilerimize. Milletimiz müsterih olsun, Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nı beslemiş, Mavi Vatan'ın kolyesi, Karadeniz, Akdeniz ve Ege'nin küçük kardeşi Marmara Denizi'ni kurtaracağız. Marmara Denizi'ni kaderine terk etmeyeceğiz demiş. Ya böyle bir durumdan da bahsediyoruz. Ama Kanal İstanbul'un ilk şantiyesi de Kanal İstanbul projesinin ilk köprüsünün temel atma töreni öncesinde şantiye kurma çalışmaları Sazlıdere Barajı yakınlarında başlamış. İnşaatı yapacak olan şirket İSKİ'nin, yani su ve kanalizasyon işlerinden sorumlu kurumun yetki alanına işçilerin kalacağı konteynerleri kurmuş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri şantiye için İSKİ alanına kurulan konteynerleri kaldırmış. Bunun üzerine orada ufak çaplı bir gerginlik yaşanmış. İSKİ arazisinin 300 metre kadar ilerisindeki hazineye ait başka bir araziye taşınmış. Mesele hallolmuş yani.
Ama bu aslında çalışmanın Kanal İstanbul'la alakası olmadığını da söylemiş bölgeye giden CHP'li milletvekilleri. Aslında Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantısı yapılacak, onun viyadüğünün alanı burası diyorlar. Neden Kanal İstanbul diye söyleniyor bilmiyoruz demişler.
Evet, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekilleri Gökhan Zeybek ve Turan Aydoğan. Peki başka bir şey daha var. Son bir not. Taştık süremizi, ilk yarım saati aştık. Belediye, jandarma gelmiş duruma müdahale etmek üzere. Bölgede jandarma ekipleri ve komutan varmış. Bir süre sohbet etmişler.
Tabii ki milletvekillerinin güvenliğini alıyorlar.
Neden güvenlik için buradasınız demiş. Jandarmaya sormuşlar. Bilmiyoruz demiş jandarma.
Bu konuda o da diyememiş işte. Sizi koruyoruz Sayın Vekilim.
Evet, demeliydi. Ama öyle dememiş.
Teröristler var çünkü oraya müdahale etmeye çalışan falan.
Evet, durum böyle. Şimdi ara.
Açık Gazete.
Evet, çok etkileyici bir parça dinledik. Neydi bu dinlediğimiz Özdeş?
Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyetlerin Sesi Korosu'ndan Adige Ceyk, eğer doğru telaffuz ediyor isem, isimli bir şarkı bu. Muammer Ketencoğlu'nun genel sanat yönetmeni olduğu ve Öcal Öcalan'ın orkestra ve koro şefliğini yürüttüğü Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyetlerin Sesi Korosu tarafından seslendirilen bir Çerkes şarkısı bu, Adige Ceyk. Neden çaldık diyecek olursanız, 19 Haziran'da bir dayanışma etkinliği var. Dün de duyurmuştuk. Hemen her gün birer parça çalacağız ve duyurmaya devam edeceğiz bu etkinliği. Dayanışma Yaşatır Müzik Emekçileriyle dayanışma konseri gerçekleşecek 19 Haziran Cumartesi saat 19'da. Anadolu Müzik Kültürleri Derneği YouTube sayfasından canlı olarak yayınlanacak. Çok sayıda grup var ve gecenin sanat yönetmeni zaten Muammer Ketencoğlu. Dolayısıyla onun sanat yönetmenliği yaptığı bu şarkıyı dinledik. Ama bu gecenin destekçileri var. Açık Radyo'da bu destekçilerden bir tanesi. Bu kapsamda müzik emekçilerinin özellikle Covid'de yaşadığı ekonomik sıkıntıları bir nebze olsun azaltabilmek amacıyla gerçekleşen dayanışma konserini duyurmaya devam edeceğiz.
Evet, büyük bir hareketlilik var. Arkadaşımız, programcı arkadaşımız Ercüment de bu işle sanat yönetmeninin yardımcılığını yapıyor. Yakından takip etmeye çalışıyoruz bunu. Devam edeceğiz. Evet, biz şimdi dönelim. Açık Radyo'da olduğumuzu da bir kez daha hatırlatalım. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazetesi'nde onun. Şimdi havadan sudan durumlara dönelim. Zeke Housefather var, yakından takip etmekte olduğumuz meteorologlarından, dünyanın önde gelen meteorologlarından biri. Sürekli Twitter hesabından bilgiler veriyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kıta, aslında Kuzey Amerika kıtasının da demek doğru olabilir, batı yakasında 1895'te ilk kayıtların tutulmaya, resmi kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana en kurak dönem olduğunu açıklamış. Bu müthiş bir şey haber. Yani çok ürkütücü bir haber. Evet. Uzak gibi gözüküyor bize Amerika Birleşik Devletleri. Ta orada Pasifik'in öbür tarafında Atlantik'in falan. Yani 116 yıldan beri hiç öyle küçük bir şey değil. Hem Türkiye'de ve Orta Doğu'da da büyük kuraklık haberleri var ama Amerika'da, Kuzey Amerika'daki bu da çok çok ciddi. Yani Kaliforniya'da yeniden müthiş yangınlardan korkuluyordu.
Batısında özellikle.
Evet, batıdaki Arizona'daki yangınlardan da bahsetmiştik size. Yeni ve çok feci kuraklık haberleri var. Diyor ki House Father, tipik bir yılda, ortalama bir yılda Batı, Amerika Birleşik Devletleri'nin batısı yaklaşık 17 inç yağmur alır ortalama olarak. Son 12 ay içinde ise sadece bunun yarısından biraz fazla, 8.7 inç almışlar. Yani tam neredeyse yarısını alabilmiş. Bu çok ciddi bir şey bu tabii. Bir başka da yine bir bu konularda yazıp çizen Oliver Gaden'in de bir şeyi, Greta Thunberg'in tweetlemesiyle haberimiz oldu. Oliver Gaden de şunu yazıyor. Yani dünyada fosil yakıtların tüketimi 2009'dan 2019'a kadar ölçülmüş. Global Status Report deniyor. Yani küresel durum raporu verilmiş. Yenilenebilir enerji konusunda 2021'de. Ve çok acayip bir şey var. Hiçbir şey değişmemiş. Bütün bu küresel iklim değişikliği tehlikelerine rağmen, rahatsız edici gerçek diye yazmış Oliver Gaden. Yenilenebilir fiyatlarının, yani güneş ve rüzgar başta olmak üzere yenilenebilir enerji şeylerinde büyük bir patlama olmasına rağmen artıyor. Yani hiç değişmemiş, daha doğrusu 2009'da 2019 arasındaki 10 yılda gene fosil yakıt tüketimine aynen devam edilmiş. Bu da çok kötü, berbat haberlerden biri ama büyük mücadeleler de hemen arkasından devam ediyor. Şu anda da 220 bin üzerinde insan bir dilekçe imzalamışlar Avrupa Birliği'nin ormanları yakmak yerine korumak için. Çünkü ormanlar da biyoenerji de adı altında büyük bir sahtekarlıkla ağaçları, büyük ağaçları yakarak,
evet, ağaç tarlalarında, yani
ağaç tarlalarında, evet. En büyük sahtekarlığı da Greta Thunberg uzun süreden beri yazmakta ve bu konuda filmler falan da çekildi. İsveç'te oluyor. İsveç en yeşil gibi gözüken yerlerde oluyor. Bugün işte NGO'lar da, yani sivil toplum kuruluşları da 220 bin kişinin dilekçesini vermişler. Avrupa Birliği'nden istiyorlar, durdurun derhal diye. Böyle ilginç bir şey var. Ama asıl ağır haberi, ağır darbe, hepimize vurulacak en ağır darbeyi sana bırakıyorum, Özdeş.
Evet, şimdi çok kötü bir haber vereceğim. O da iklim krizi Avrupa'nın kahve ve çikolata tedariğini vurmuş. Bu olup şu ana kadar herhalde verdiğimiz en kötü haberlerden bir tanesi olsa gerek. Dünya kahve tüketiminin dörtte birini tek başına Avrupa gerçekleştiriyormuş. Ama böyle giderse Avrupa'nın, tabii kahveyi ithal ettiği ülkelerin her birisi, en başta Brezilya olmak üzere, iklim krizinden dolayı aşırı kuraklıkla boğuşuyor. Dolayısıyla kahve ağaçları ve çikolata çekirdeği üreten, yani kakao ağaçları artık eskisi kadar verimli değilmiş. Bunun sonucunda 2050 yılına gelince ne kahve ne çikolata olabilir deniyor Avrupa'da. Dolayısıyla ekmek isyanlarının yerine kahve isyanlarıyla yakın zamanda karşılaşabiliriz. Sabah kahve içmeden nasıl ayılacaklar, nasıl işlere gidecek insanlar, bilemiyoruz.
Evet, yani bu Açık Gazete programının, ki buna zaman içinde artık ismini de değiştirip AK Haber programı diyoruz, biliyorsunuz, Açık Kabus halini alıyor. Şöyle bir durum var, yani bir kere kahvesiz bu program olmaz. sakın bunu söyleyelim.
Kesinlikle.
İkincisi de bunun ötesinde, yani iklim değişikliğinin etkileri sadece kendi sınırlarınız içinde olmuyor demiş R2 Water Research and Consultancy diye bir sivil toplum kuruluşu ve aynı zamanda da Hollanda'da Vrije Üniversitesi'nde bulunuyor bu şey. Onun yetkilisi, araştırmayı yapan kuruluşun, yani araştırmanın başında yer alan Ertu Erçin demiş ki iklim değişikliği etkileri sadece sizin sınırlarınız içinde olmuyor. Bu araştırma gösteriyor ki biz ne kadar ticaret yoluyla ve bu felaketler, iklim bazlı felaketler konusunda kendi sınırlarımızın dışında bütün hayatlarımızı ne kadar derinden, direkt etkileyebileceğini doğrudan ve hem toplumumuza hem de ekonomiye ne kadar büyük bir darbe vurabileceğini açıkça gösteriyor diyor. Yani
evet, küresel hatta günlük yaşama.
Bağlantılı. Evet, günlük yaşam. Bunu artık daha fazla görmezden gelemeyiz diyorlar ve bu Nature Communications diye çok itibarlı bir dergi var. Orada yayınlanmış. Bu da bir Türk olduğu, adından Türk olduğunu anladığım bir araştırmacı var. Vrije Üniversitesi'nden, Hollanda'dan Ertuğ Erçin söylüyor. Bundan sonra artık şey yapamayız. Yani yakın gelecekte diyor araştırmada belli, Avrupa Birliği'ne gelecek olan belli ürünler kesilebilir. Artan kuraklık, dünyanın öbür taraflarındaki görülen kuraklıktan dolayı. Yalnız şey değil aslında, kahve ve kakao değil, şeker kamışı, palmiye yağı ve soya. Soya fasulyesi tabii en çok tamamen monokültür denen tek kültürlü tarımla hayvancılık endüstrisini, hayvanların besinini, temelini oluşturuyor ve böylece dünyayı bir yıkıma da ayrı bir şekilde götürüyorlar. Yani %60'ı Avrupa Birliği kullandığı soyaların sadece %3'ünü oluşturuyormuş Avrupa ülkeleri ve geri kalanını da ithal ediyormuş. Ama %60'ı da yüksek kuraklıktan yüksek oranda etkilenmeye sahip olan, etkilenen yerlerden geliyormuş. 2050'de bu da ortalama emisyonlar senaryosuna göre artabilirdi diyorlar. Yani Avrupa Birliği ülkeleri çok yüksek derecede kırılgan olacaklar diye bir şey. Yalnız kahve ve çikolata değil yani.
Evet.
Onun dışında...
Ama gerçekten kahvesiz bir dünya nasıl olur bilemiyorum. Bu kadar bağlandıktan sonra.
Ben de hiç sorma.
Modern zombiler.
Ya yani dünyanın gidişi tamamen bir sürreel film gibi. Kabus senaryosu devam ediyor. İşte başıboş dolaşan fil sürüsü de devam ediyor yürüyüşüne. Çok ürküntü verici bir haber aslında. Çin devlet medyası haberlerine göre göç eden ünlü fil sürüsü, ünlü de diye geçiyor artık Independent Türkçe'de, Yunnan eyaletine doğru yoluna devam ediyor. Yani doğal alanları yok olduğu için gidiyorlar. Çok çok acayip.
Milyonlarca takipçileri var sosyal medyada, YouTube. Çünkü bunu artık Çin haber ajansları her gün neredeyse veriyor. O, zaten dronlarla takip ediyorlar. Online bile seyredebiliyorsunuz fillerin yürüyüşünü. Herkes niye yürüyor bu filler sorusuyla evet, birlikte.
Kaçıyorlar hayat alanı bulmak için kendilerine. Dünyanın en zeki hayvanları arasında yer alıyorlar. Muazzam bellekleri, kolektif yaşama biçimleriyle filan.
Geçen hafta bir tanesi bırakmış gitmiş ama sürüyor.
Evet.
Niye yaptığını gitmiş, çözemiyor.
Bilmiyorum, çözemiyorlar. Şimdi kaç tane kalmış? 15'ten 14'e inmiş.
Evet.
Yushi şehrindeki Shijie ilçesine ulaşmış 14 fil. Yolculuklarına devam ediyor. Sadece 8 gün önce bir fil sürüden ayrılmış.
Yalnız 319 personel, 600'den fazla araç, 18 drone'la sürüyü takip ediyormuş Çin yönetimi. Hatta yol üzerinde 3600 kadar kişiyi tahliye etmiş karşılaşmasınlar
evet,
filler. Bir evet, sorun olmasın diye.
Çok büyük
diye.
Bir şey tabii yani. İnsanların ve, hayatını etkiliyor ama hiç filler yok olma tehlikesi altında ve dünyanın en, yani yeryüzünün en mucizevi hayvanları arasında yer alıyor tabii şüphesiz.
Bunlar gene aslında türleri yok olmak üzereyken iki kat nüfusunu artırmayı başarılan türlerden bir tanesiymiş. Ama ilginç yanı en az 319 personelle takip ediliyor. Bilim insanları takip ediyor. Tam olarak niye bunu yaptıklarını, nereye gittiklerini gene de çözebilmiş değiller. Muhtemelen diyorlar yaşam alanlarına artık sığmadıkları için gidiyorlar. Ama bu yolculuğun bir hani normalde göçlerin bir düzenli yolu olur ya hayvanların her yıl şuradan şuraya gider ya da bir
Evet.
yaşam alanından ötekine geçer. Bu fillerde böyle bir belirsizlik var.
Yok, yeni bir göç dalgası. Evet.
Diyorum bence adalet yürüyüşü yapıyorlar. İnsanların şeyini
Doğru.
çekmektir dikkatini.
Türkiye'deki adalet yürüyüşünün de dördüncü yılı bugün galiba.
Evet,
Ondan sonra.
dün. Evet.
Dün müydü? Evet.
Dündü sanırım. Evet, dündü.
Ben de 2 günlüğüne katılmıştım. 2 ayrı gün. Evet, yani buna karşılık mücadelelerde devam ederken Avustralya'dan da çok ilginç bir haber var, değil mi? Avustralya Kaynaklar Bakanı, Tabii Kaynaklar Bakanı
Evet.
Keith Pitt, adamımız. Bugün kahramanımız olarak seçebiliriz.
Yani yaptığı açıklamalara bakınca gerçekten Trump'tan sonra herhalde yani iklim inkarcılığında sınır tanımayan kişi olarak kendisinden bahsedebiliriz.
Ama onu aşan tabii başbakanı onun. Neyse, ona girmeyeyim şimdi.
Bunu aşabiliyor mu bilmiyorum. Bunu aşmak mümkün mü?
Aşar aşar beyler
Öyle midir?
bayanlar, bu elimde görmüş olduğunuz dünyanın en güzel şeyidir deyip kömürle parlamentoda konuşma yapmıştı
Tamam, evet,
başbakan.
gerçekten aşmış, bunu bilmiyordum. Yeşil aktivistler için ne yaptıklarını bilmiyorlar diye fosil yakıt şirketlerini uyarmış. Kendisi diyor ki bu kendilerine aktivist diyenler diyor şunu göz ardı ediyorlar. Avustralya ekonomisi bu sektörün üzerinden, yani fosil yakıt sektörünün omuzlarında yükselmektedir. Bunu görmezden geliyorlar. Ayrıca biz işte doğal kaynaklar deniliyor buna. Doğal kaynakların gelişiminde Avusturya güvenli ve sorumlu bir şekilde bunları çıkarmaktadır diye de eklemiş. Güvenli ve
Evet.
sorumlu bir şekilde kömür kullanıyoruz diyor.
Evet, kömür başta. Keith Pitt ayrıca da Perth şehrinde Avustralya Petrol Üretim ve Çıkarım Birliği'nin konferansına katılıp bu konuşmayı yapacakmış. Bunlar felç etmeye uğraşıyorlar fosil yakıt şirketlerini. Bunlar kötü insanlar demiş. Adamımız ya Pitt.
Bir de şeyi de
Keith
tehdit
Pitt.
etmiş ve bazı finans şirketleri mesela onların isimlerini falan da veriyor. Hedef göstermiş yani fosil yakıt çıkartılması projelerine destek vermiyor. Bu yeşil aktivistlerin baskısı sonucu gözümüz bunların üzerinde demiş yani. Niye destek vermiyorlar diye.
Valla.
Evet,
Evet.
çok ilginç yani.
Artık dünyanın bambaşka, irrasyonel olarak bambaşka bir yerine vardık. Yani
Ayrıca
Scott Morrison'ı yalnız hiç kimseyle değişmem. Sana söyleyeyim başbakan.
peki ama şu kavramı ilk kez bir yöneticinin kullandığını duydum. Yani üst düzey siyasetçinin bir enformasyon asimetrisi var aramızda diyor. Yani aktivistlerin medyaya hakim olduğunu ve yanılttığını söylemiş. Enformasyon asimetrisi var. O kadar da zararlı değil diyor ama biz kendimizi anlatamıyoruz diyor.
Evet, şikayet ediyor. Ben gene de elinde kocaman kömür tanesiyle,
Yani
parçasıyla parlamentoda herkese kahkahalar arasında, işte beyler bayanlar budur diye, bayanlar baylar ve gösteren Scott Morrison. Zaten katiyen küresel iklim değişikliği falan yoktur diyen bir
tabii.
başbakan.
Evet. Onda bağlantısı yok diyor bu
Değişik.
aşırı iklim olaylarının. Bu arada
Yangınların filan,
ben
evet.
hala şu şeye taktım. Asimetri, medyada enformasyon asimetrisi var diyor. Yok oluş isyanı 2 yıldır medyaya hedef alıyor ki İngiltere'deki özellikle medyanın Murdoch medyası yani Avustralyalı medyayla da çok yakın
Evet.
ilişkisi var. Medya patronuyla yani onun kontrolünde çoğu. Gerçek daha
Evet.
yeni G7 zirvesinde binlerce kişi gerçekleri söyleyin diye medyayı hedef aldı ama Resource Ministry Yani Doğal Kaynaklar Bakanı tam tersini söylüyor.
Evet, tam tersine. Hiç sakınca yok canım. Böyle ilginç ama iki tane haber var. Norveç bu konuda riyakarlık konusunda da Avustralya'yı geride bırakmaz yani. Norveç halkı da büyük devasa yeşilci dünyanın en medeni ülkelerinden biri olduğunu herkesin de bildiği ama sandığı diyelim Norveç'te büyük kuzey Buz Denizi'nde dahil olmak üzere her yerde Arktik bölgede petrol aramak için harekete geçiyor bir yandan ve şeyler reddetti. Norveç mahkemelerinde aramayı durdurun diye aktivistlerin açtığı şeyleri reddetti. Anayasaya aykırı değildir. Ülkemizin petrol politikası, arama politikası deyince defalarca Norveç mahkemelerinden böyle şeyler çıkınca aktivistler de Common Dreams'den aldığımız bir haber Jessica Corbett imzalı şey diyor. Dün açıklama yapmış. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağız diyor. 6 aktivist yaşları 20 ile 27 yaş arasında. Biraz büyük değil mi bunlar?
Evet, bunlar biraz
Aralarında
daha
çocuk
sonraki
yok.
jenerasyon.
Young Friends of the Earth Norway diye ve aynı zamanda da Greenpeace, Nordic Greenpeace'in elemanları yani onun üyeleri Norveç'in Friends of the Earth kuruluşu var ya işte yeryüzünün dostları gençleri ve Norveç kanadı bir de Greenpeace'in de Nordic kanadından geliyormuş. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ikinci ve sekizinci maddelerine aykırı diyor. Yani tabii ki hemen tahmin edileceği ve bilineceği üzere hayat, yaşama hakkı ve özel ve aile hayatının korumasına saygı hakkı. Bu iki maddeden dolayı şimdi Avrupa AİHM'e başvuruyorlar. Bu da ilginç bir şey. Bir de Avrupa Parlamentosu'ndan çok ilginç ve son derece önemli bir haber daha var. O da Common Dreams'den 1 milyon 400 bin kişi imzaladı. Dilekçe imzaladılar. Cage age diyorlar. Yani kafese konmuş hayvanların çağının sona erdirilmesi için ve yani kafeste hayvanlar beslenmesine karşı bir şey başlıyor. 2027'ye kadar yani önümüzdeki 6 yıl içinde kesinlikle yasaklanmasını istiyorlar. Ve Avrupa Parlamentosu'nda 558 üye olumlu oy vermiş. Sadece 37 aleyhte oy var. 85'te çekimser ya da çekimser oy kullanılmış. Bayağı ilginç bir gelişme
Evet.
de bu.
İsterseniz son hiç değilse bir güzel haberle kapayalım bu
Bu
bölümü.
da güzel değil miydi?
Doğru. Daha da güzel bir
Hayır.
haber verelim.
Evet.
Türkiye'de dün aşılama rekoru kırıldı. Bu çok önemli bir gelişme. Son birkaç gündür zaten hızlanma olduğu söyleniyordu. Ama 1 milyonun üzerinde, ben gece yatarken baktığımda 1 milyon 200 binin üzerinde bir aşılama yapıldı. Bu bir rekor olarak şeye geçti. Şu anda da sabah saatlerinde saat 9'da yayınlamışlar. Gece 12.30 diyeyim, yarımdan sonra yani rakamlarla kıyasladığımda, ki o arada kapalıydı. Yani bir saattir aşılama yapılıyordur. 30 bin civarı aşılama yapılmış ilk bir saatte. Oldukça hızlı ilerliyor aşılama.
Evet, aşı ve Covid demişken de saat 9.30'la 10 arasında da Türk Toraks Derneği'nden de bildiğimiz yakında birlikte çalıştığımız doçent doktor Haluk Çalışır'la Covid-19 pandemisindeki son durumu, aşıların durumunu hepsini özellikle de bu alınan tedbirlerin ne ölçüde yeterli olup olmadığı konusunu yeni yayınladı hem Biyanet'te hem de Türk Toraks Derneği'nin yayınlarında çıkan yazıları üzerinden anlatacağız, onu konuşacağız Haluk Çalışır'la.
Açık Gazete.
Nereye doğru?
Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar.
Günaydın Cengiz, merhabalar.
Ömer, günaydın.
Günaydın.
Günaydın cümleten, evet Özdeş, Feryal. Şimdi efendim bu ister istemez NATO zirvesinden bahsedeceğiz. Mutat zirveydi bu, yani yıllık zirve. Brüksel'de cereyan etti. Tabii önemi şuydu, Joe Biden'ın Avrupa'da görücüye çıkmasıydı bir bakıma yani. Pek çok yöneticiyle görüştü. Yeni Amerikan Başkanı ve tabii bunlar arasında Tayyip Erdoğan da vardı. Ondan bahsedeceğiz ama sadece o değil tabii. Bütün basın Türkiye'de, medya bu Tayyip Erdoğan Joe Biden görüşmesine odaklandı ve sadece bundan bahsedildi. Oysa orada bir dolu şey oldu. Yani bir sonuç bildirgesi var, 79 maddelik mesela, ondan bahsedeceğim. Ve tabii 2030 NATO'su diye bir kavram çıktı ortaya şimdi. Bundan daha önce bahsetmiştik, hatırlayacaksınız. Evet. 2030 prensipleri diye koca bir doküman. Bunda Türkiye'li uzmanlar da çalıştı ve zirvede bu kabul edildi. Yani bu en önemli gelişme o aslında. Yoksa Erdoğan-Biden zirvesi değil yani, veya toplantısı değil. Öyle diyelim. Şimdi dinledik her ikisini de, malum Erdoğan'ı ve Biden'ı toplantı sonrasında. Biden herkesten bahsetti yani, ama Erdoğan'la yaptığı toplantıdan İşte iyi geçti, verimliydi. O kadar. Ondan sonra bir gazetecinin biri, duymadık, başka ne dediniz falan, bir şey demedim dedi. Yani o kadar. Yani daha fazla bir şey söylemedi bu toplantıyla alakalı. Erdoğan ise uzun uzun bundan bahsetti. Malum bir basın toplantısı yaptı ve aslında onun anlattıkları, yani bu hem Biden'la yaptığı toplantının hem diğer yöneticilerle yaptığı toplantıların mükemmel geçtiği, onu dinleyince insanın aklına o geliyordu açıkçası. Bir nevi dikensiz gül bahçesi yani. Yani her şey yolunda, asayiş, berkemal. Tamam yani, hiçbir sorun yok yani, sorunlar var ama halledilir, hep laf o, ondan sonra dendi yani. Bir tuhaf tabii yani, bu gerçeklerden çok uzak yani. Türkiye'nin söyledikleri Erdoğan'ın ağzından, işte malum besteler, işte bir sürü harften, baş harften oluşan bu dünya terör teşkilatlarıyla mücadele, hepsi işte PR, TK, FFS falan diye böyle gidiyor. Yani upuzun bir liste o, biliyorsunuz. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Demokratik Güçleri'ne verdiği destek, tekrar ondan bahsetti. Bu mülteci zaptiyeliği ve Türkiye'nin yıllardır mültecileri ülkesinde ülkede misafir ettiğini söyledi. Patriot füzesi vermediniz dedi. Şimdi tekrar dönüp dolaşıp oraya gelindi tabii, bu S-400'lerle bağlantılı olarak. Ve yani bu artık resmi tez haline geldi bir bakıma. Yani siz bize Patriot vermediniz. Daha doğrusu Patriot füzelerinin teknolojisini paylaşmayı reddettiniz, dolayısıyla biz de S-400 aldık dedi. Şimdi öyle abuk sabuk bir argüman ki bu. Peki S-400'ün teknolojisini verdi mi sana Rusya? Vermedi tabii. Yani anladın mı? Ya hiçbir inandırıcılıkları yok. Ama gene
Hulusi Akar'ın açıklamasını dinlediniz mi?
O devamlı konuşuyor. Hangi konuda?
En son bu S-400'ler ilgili, eğer NATO bize saldırmayı düşünmüyorsa S-400'e sahip olmamız onlar için bir sorun olmasa gerek dedi.
O müthiş yahu, vallahi bu bir mantık dersinde okutulur yani bu. Müthiş.
Niye risk olsun dedi yani.
Müthiş
Evet.
yani. O zaman niye aldın diye sorarlar adama. Öyle değil mi?
Yok,
Ama işte
sormazlar.
teröristlerden gelen, Suriye'den gelen tehdide karşı aldıklarını iddia ediyorlar anladığım kadarıyla.
Şimdi o laf dolaşıyor, dönüyor, dolaşıyor. Hatta bu 79 maddelik sonuç bildirgesine bile girdi. Yani ondan bahsedecektim ama sen ön aldın ve 62. maddede Türkiye'ye Suriye'den gelebilecek füze tehdidine karşı hazırlıklıyız diyor. Siz böyle bir şey duydunuz mu?
Hayır.
Bu deli saçması zaten bu yıllardır yani bunun üzerinde çalışıyorlar zaten. Biz tehlike altındayız falan diye. Çok çok korkuyoruz diye. Abuk sabuk. Anladın mı? Hayır, önemli olan bunun abuk sabukluğu değil. Önemli olan NATO'nun, koskoca NATO'nun bunu ciddiye alıp 79 maddelik sonuç bildirgesine dahil etmesi tabii. Neyse devam edelim bu malum bestelerden. Bu Patriot meselesi, S-400 meselesi. İşte bu konu ile ilgili de bir soru geldi. Böyle utana sıkıla bir gazeteci çocuk. Ondan sonra ne oldu falan diye. İşte heyetler çalışacak bu konuda dendi. Fakat bu heyet çalışmaları yeni değil. Bu Trump zamanında da vardı. Hatırlar mısınız? Bir milli güvenlik danışmanı vardı Amerika'nın. Hukukçu O'Brien. Ondan sonra bir de onun bunun görevi işte bir Trump Erdoğan konuşmasında ve telefon konuşmasında muhtemelen bu iki O'Brien'in Türkiye tarafından ilahiyatçı İbrahim Kalın'la S-400 meselesini halledecekleri ve bir çalışma grubu kurulacağı söylenmişti. Pek eğlenceliydi o zaman. Şimdi aynı benzer bir şey kuruluyor herhalde. Fakat ortada bir şey kurulduğu yok. Yani burada mesaj çok açık yani. S-400 kırmızı çizgi nokta. O kadar. Ve bununla ilgili daha önce toplantı öncesinde yani Biden Erdoğan toplantısı öncesinde Türkiye'de basında çıkan hakikaten ipe sapa gelmez. Yok işte Baku'ya konuşlandırılacaklar. Yok işte kim başka bir şey bir ülkeden daha bahsettiler falan. Bunların hiçbir yani gerçekle alakası yok ve oluru da yok. Çünkü son sözü burada söyleyen ne Amerika Birleşik Devletleri ne Türkiye. Son sözü söyleyecek olan Rusya. Yani Rusya'nın S-400'lerin başka bir yere yerleştirilmesi konusunda mutabakatını alabilmek mümkün değil yani. Zaten söylediler yani böyle bir şey olmaz diye. Dolayısıyla yani Hulusi Akar, senin Hulusi Akar Özdeş, yani daha bu konuda çok beyan verecektir bana öyle geliyor.
Ben hatta eksik söylemişim. Size tam cümleyi okuyayım.
Müthiş.
Şöyle diyor Hulusi Akar. Bize saldırmayı düşünmüyorsanız S-400'lerin size bir zararı yok. Düşünüyorsanız S-400 dışında da sizi endişelendirecek çok şey var.
Öf, tehdit ediyor. Ve bu
Evet.
konuştuğu da yani
Adres belli değil tabii bu
hani
cümlede ama yani
muhatap burada NATO değil mi?
Evet.
yani bunun adını vermiyor tabii kendisi ama bir tartışma
Antikepazelik
NATO
ama
ile
yani
yapılıyor.
hakikaten ne dedikleri belli değil artık. Yani ve orada toplantıda işte Türkiye'yi de koruyacağız falan müttefik bir dolu laf edildi. Yani orada Türkiye
Ama
müttefik.
Cengiz
Müttefik mi
en
değil
tuhaf
mi?
olan
Bir karar versinler ha?
en tuhaf olan şey herhalde yani bir NATO üssü olan İncirlik'teki NATO'ya bağlı bir üs olan da NATO'ya karşı olduğu düşünülen S-400 füzelerinin depolanması gibi bir şeyden bahsedildi. Benim duyduğum en tuhaf
Yok.
uluslararası
Yok,
olaylardan.
tam deli saçması canım artık yani ne yapacaklarını şaşırdılar çünkü yani başta hata baştan yapıldı ve şimdi nasıl kurtulacaklarını bilmiyorlar. Bu arada 2,5 milyar gitti oraya. O belki daha bile fazladır. Yani bu Türkiye'nin müttefikliği meselesi toplantı öncesinde, yani zirve öncesinde ve Biden-Erdoğan toplantısı öncesinde epey bir dile getirildi yabancı basında. Mesela Bloomberg de bir yazı çıktı. Çok tuhaf, biliyorsunuz Bloomberg'in bu işlerle bir alakası yoktur. Yani Bloomberg işte dolar kaç para oldu, faiz kaça düştü, yok işte enflasyon kaça çıktı falan, onun haberini veren bir yayın kuruluşu, yani uzman, yani finans, ekonomi falan. İşte Türkiye'nin Avrupa bir şeyle, NATO ile olan ilişkilerini kestirip atın diye bir yazı yazdı adamlar yani, veya kadınlar. Şimdi bu tuhaf, yani alışılmış bir mecra değil böyle şeylerin duyulduğu. Neyse, devam edelim. Yani bu konuda bir rahatsızlık olduğu açık ve net. Ama kimse şimdilik çaktırmıyor. Çaktırmamasının nedeni de Türkiye'nin Rusya'nın etki alanına girmesinin her koşulda engellenmesi. Yani bütün strateji bunun üzerine kurulu artık yani. Bunu tamam ki kimse çıkıp açık açık söylemiyor.
Evet.
Evet. Şimdi Erdoğan başka şeyler de söyledi. Bu soykırım meselesi hamdolsun gündeme gelmedi dedi. Şimdi ne demekse hamdolsun ve orada tuhaf bir laf.
No comment.
Öyle mi demek?
Ben öyle yorumladım.
Çünkü yani neyse, ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkartacağız dedi. Şu sırada 20. 20'lerde
Evet.
dolaşıyor. Evet. Neyse. Şimdi esas tabii başka, yani perde arkasında başka şeyler var. Bu biliyorsunuz yüz yüze görüştüler. Yani her ikisinin yanında da birer tercüman vardı. Konsekütif tercüme yapan iki kişi vardı. İkisi de kadındı. Bu yüz yüze görüşmeyi Erdoğan tercih eder tabii. Daha önce de yaptıydı biliyorsunuz. Yani kim not bir dahi alınmıyor falan, ama Biden'a kabul ettirmek mümkün değildi. Dolayısıyla bu yüz yüze görüşme teklifi büyük ihtimalle Biden'dan geldi. Ve yani düşündüklerini, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ve Erdoğan hakkında düşündüklerini açık açık söyleme yolunu seçti zahir Biden. Ve bunu yaparken tabii Erdoğan'ın bizzat kendi heyetinden sızma olmasını ve onu zora sokma riskini bertaraf etmiş oldu yani bu ikili görüşmeyle. Yoksa yani bu hesap veren yönetimlerin yordamı değildir yani bu ikili gizli görüşmeler, ki Erdoğan bayılıyor tabii böyle şeylere. Aç telefonu falan, Miçotakis'e öyle dedi. Ya bir sorun varsa aç telefonu, biz hallederiz dedi. Adam da yani Miçotakis dediğin adam Yunanistan başbakanı, Yunanistan'da bir muhalefet var, basın var. Kamuoyu var, var oğlu var. Türkiye'de bunların hiçbiri olmadığı için, yani işte sosyal medya dışında. Dolayısıyla yani aç telefonu, işte bitirelim işi dedi. Adamcağız ne dedi karşı tarafta onu bilmiyorum tabii. Neyse, yani şey bu. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye zirvesi diyelim adına. Bu minvalde cereyan etti. Buradan ne çıkar, ne olur falan, hiçbir şey çıkmaz tabii yani bundan, çünkü bütün sorunlar olduğu gibi masada duruyor. Türkiye'nin siperleri belli, Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrı belli. Böyle işte mış gibi yapmaya devam edecekler ta ki bir sonraki anlaşmazlığa veya krize kadar. Şimdi diğer yönetici Johnson, Boris Johnson'la da görüştü biliyorsunuz. Muhtemelen turist yolla bize falan dendi herhalde. Yalnız bu Kıbrıs meselesinde bir takım bir şeyler oluyor. Yani hiçbir şey sızmadı şimdilik, ama bu biliyorsunuz Britanya, Yunanistan ve Türkiye ile birlikte Kıbrıs'ın ta 1959-60'tan kalan garantör ülkelerinden biri, üç ülkeden biri. Ve orada bir sürü çatlak ses çıkıyor zaten Britanya'dan. Yani işte şu Kıbrıs artık pek KKTC'yi tanıma anlamında söylüyorum. Şimdi 20 Temmuz'da orada büyük bir faaliyet olacak biliyorsunuz. Yani tekrar Kıbrıs harekatının yıl dönümü münasebetiyle Erdoğan oraya gidiyor. Bir SİHA, kargo falan üssü açacak orada biliyorsunuz. Ve bu özellikle hiç gündeme getirilmedi Miçotakis tarafından ikili görüşmede. Tabii, tuhaf tabii. Çünkü Yunanistan'ın tek derdi olabildiğince sakin bir yaz geçsin. O yüzden yani hiç böyle alengirli konulara girmediler yani. İkili de Johnson'a geri dönecek olursak, yani şu sırada herhalde dünyada Türkiye'yi sonuna kadar ve ne yaparsa yapsın destekleyen tek ülke Britanya. Bu çok ilginç. Yani 19. yüzyıla falan götürüyor aslında bizi.
Evet, yani orada ufak bir şey var tabii, henüz üzerinde durulmayan ama günün birinde belki çıkar ortaya. Bunda 2016 yılında bir Erdoğan, spesifik olarak o zaman başbakan mıydı? Evet.
Tabii.
Erdoğan hakkında bir şiir yarışması
var. Evet.
Onu da Boris Johnson kazanmıştı ve çok biraz böyle hoş olmayan, nahoş şeylerle kafiye tutturulmuş bir şiirdi hatırladığım kadarıyla. O gündeme gelmemiştir herhalde.
Dündür ya. Bugündür. Köprünün altından çok sular aktı. Evet, Merkel'le de görüşmüş Erdoğan. O herhalde ondan da turist istedi. Bilmiyoruz tabii ne görüştüler. O da yani aslında, yani İngiltere Türkiye'yi destekliyor da Almanya desteklemiyor mu? Sonuna kadar destekliyor. Gelecek hafta ondan bahsedeceğiz tabii. Alman Dışişleri Bakanlığı'nın müsteşarının yani tamamen Türkiye taraftarı bir yazısı çıktı Brüksel basınında geçen hafta. Gelecek hafta Avrupa Birliği toplantıları ve Mutat Haziran zirvesi var. Bu bağlamda ondan da bahsedeceğim gelecek hafta. Yani AB ağırlıklı bir hafta olacak hayırlısıyla. Bir diğer görüştüğü beş, yani Miçotakis, Merkel, Johnson, Biden'a ilaveten Macron'la da görüştü. Macron toplantı sonrasında, yani Fransa Cumhurbaşkanı, bir Libya ile ilgili bir bilgi verdi. Ve dedi ki Erdoğan'la görüşmemde Libya'dan askerlerin, yabancı askerlerin ve milislerin çekilmesi, çektirilmesi konusunda mutabık kaldık dedi. Ama şimdi bu çok tabii ilginç. Özdeş, senin Hulusi Akar biliyorsun geçenlerde gene gitti. Devamlı gidiyorlar zaten. Ve artık hiç randevu almadan gidiyorlar. Yani çat kapı gidiyorlar yani.
Ne gidiyorlar? Baksınlar bir telefon.
Yok, bilakis gidiyor. Gidiyor, gövde gösterisi yapıyor. Ve zaten iniyor. Nereye iniyor biliyor musun? Doğrudan doğruya. Libya'ya da inmiyor. Libya'nın kıyısında bulunan Türk donanmasına ait gemilere iniyor helikopterle falan. Tam, yani inanılır gibi değil. Tam bir müstemleke muamelesi yapılıyor ve tabii Libyalılar çıldırmış vaziyette ama kendi düşen ağlamaz. Şimdi Macron'un anlamadığı çok ve etrafındakiler de anlamadı herhalde. Bunu Hulusi Akar geçenlerde söyledi. Gene işte o gittiği Türk askerine ve Türkiye yani Türk askeri için çalışan milislere yabancı asker muamelesi yapılamaz dedi. Yani mealen söylüyorum. Ya yani Macron anlamamış yani. Yani çekilecek olan onlar değil. Sudanlılar, Çatlılar, Ruslar falan yani. Ya. Yok öyle. Ve tabii son olarak görüşmediği bir lider, La Stampa'da upuzun bir yazı vardı bununla alakalı. Draghi. Draghi diktatör dedi biliyorsunuz Tayyip Erdoğan'a.
İtalya Başbakanı değil mi?
Başbakanı ve eski Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Merkez Bankası Başkanı. Uzaktan soğuk soğuk bakışmışlar. Ne demekse. şimdi gelelim başında bahsettiğim bu sonuç bildirgesine. Burada aslında Türkiye'yi birebir ilgilendiren ama Rusya ve Çin'e hitaben yazılmış ifadeler var. Üç tanesini çevirdim. Topraklarımızın ve 1 milyar vatandaşımızın güvenliğini, özgürlüğümüzü, bireysel özgürlük, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü dahil paylaştığımız değerleri garanti ediyoruz diyor. Bak bak bak bak.
NATO bildirgesi.
Tabii. Yani bu 1949'da kurulan NATO'nun siyasi bir kuruluş olduğuna dair vurgu giderek gözle görülür ve kulakla duyulur hale geliyor açıkçası. Buna dikkat etmek lazım. Çünkü bu Biden'ın toplamak istediği falan yıl içerisindeki demokrasi zirvesiyle falan birebir alakası var. Yani yeni bir 45 sonrası dönem. O zaman özgür dünya, komünist dünya denirdi. Şimdi demokratik dünya, otoriter dünya veya otokratik dünya diye bir ikileme doğru gidiliyor. Üç maddenin ikincisi, üç numaraya geliyor. Çok yönlü tehditler iddialı ve otoriter veya otokratik güçlerin sistematik rekabeti ve tüm stratejik yönlerden ülkelerimize ve vatandaşlarımıza yönelik artan güvenlik sorunlarıyla karşı karşıyayız diyor bu üçüncü maddesi yani bildirgenin. Son olarak da yani bunları böyle çekip aldım. Yolsuzluk ve kötü yönetişim demokrasi, hukukun üstünlüğünü ve ekonomik kalkınmayı baltalıyor ve böylece güvenliğimiz için meydan okumalar oluşturuyor. Yolsuzlukla mücadele etmek ve iyi yönetişimi teşvik etmek için tedbirlerin uygulanması NATO müttefikleri açısından çok büyük önem taşımaktadır diyor. Bak bak NATO nelerle uğraşıyor.
Evet, mükemmel. Evet, sonuna geliyoruz maalesef ama
heyecanla bekliyoruz değil mi? Tabii ben şimdi geliyoruz. Bir bilgi vereceğim. Bu 2030 hedefleri kabul edildi dedim. Tekrar ediyorum. Onlardan daha bahsederiz. Yani o hedefler arasında hakikaten okuduğunda Allah Allah bunun Türkiye'nin ne alakası var diyeceğin noktalar var. Hususlar var. Şimdi bu hedefler 2020'nin Kasım'ında açıklanmıştı. Kabul edildi şimdi zirvede. Bunun adı 2030 gelecek için transatlantik gündem.
Evet, süper. Çok güzel bir şey yapıyor. Ben de tamamen buna uygun düşecek bir şey var.
Geliyoruz. 2022'de de İspanya zirvesinde bu temelde, yani 2030 gelecek için transatlantik gündem temelinde yeni stratejik konsept kabul edilecek. Belki Açık Radyo'ya da sorarlar, ne dersin?
Tamamen hemfikiriz ve destekliyoruz.
Ben de. Hararetle.
10. yıl dönümünde NATO'nun kuruluşunun
1959'da.
Evet, 1958'de ama 1959'da şey yapılmak üzere, çalınmak üzere bir NATO şarkısı bestelenmişti. Maalesef onu çalamayacağız. Ama bahsetmek isterim, yani Birleşik Krallık'tan Thomas Hildebrand Preston bestelemişti bu NATO tören marşını. Ve NATO şarkısı Kaptan Hans Lorenz Alman Hava Kuvvetleri'nden, sözler de Hollanda Hava Kuvvetleri'nden, yüzbaşı Stefanus van Dam'dan geliyor. Ve orkestra ve koroyla 10. yıl dönümünde sunuldu. Fakat maalesef sonradan bu kabul edilmedi NATO'nun şarkısı olarak. Fakat bunun sözleri şöyle, tam seni de gözyaşları içinde dinleyebilirsin. Nova Scotia'dan İstanbul'a, Bergen'den Key West'e, savaş uçakları, füzeler ve gemilerle daima böyle özgür batımızı korumak üzere ve sınırlarımızı korumak ve haklarımızı savunmak üzere hazırız. Diyen güzel bir şarkıydı, maalesef çalamıyorum. Ama onun yerine ondan da hoşlanacağını sanıyorum. Kısa bir marş. NATO'nun 40. yıl dönümünde 1989'da Atlantik şeyi var. Marşı, NATO marşı ve 2018'de de resmi marş olarak kabul edildi. Maalesef sözler yok ama 20 enstrüman tarafından çalınıyor. İşte pikololar, flütler, obualar,
davul.
Her şey var. Her şey var. Davul, tuba ve onunla seni baş başa bırakacağız. Vallahi Andre Reichling yüzbaşı tarafından bestelenmiş.
Vay vay. Tüylerim diken diken oldu daha şimdiden.
Sana layık değil ama bunu sunuyoruz. Buyurun dinleyelim. Çok teşekkürler.
Hamdolsun, eksik olmayın.
Görüşmek üzere.
Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar.
Merhabalar. Merhabalar Haluk Bey, nasılsınız?
Teşekkürler, iyiyim. Merhabalar, iyi yayınlar.
Günaydın, hoş geldiniz.
Günaydın, günaydın.
Evet, yani ben ufak bir haberle başlamak istedim. Ondan sonra sözü tabii ki size bırakacağım. 18 Haziran'la 21 Haziran arasında İlerici Enternasyonel'in başlattığı bir aşı enternasyonalizmi zirvesi var. Çünkü yoksul ülkelerdeki 10 kişiden 9'unun şey kaldığı belirtiliyor. Aşısız kaldı bu sene itibariyle ve zengin ülkelerde, daha zengin ülkelerde kendi bütün popülasyonlarını, nüfuslarını 3 defadan fazla aşılayacak miktara ulaştıkları halde, aşı oldukları halde elinde, bunları yoksul ülkelerle paylaşmayı reddediyorlar. Bunun da aşı aparteidi olduğu, aşı ırk ayrımcılığı olduğu söyleniyor. Aşı ayrımcılığı diyelim. Dolayısıyla bir aşı krizine de dayanışma ve işbirliği halinde çözüm getirmek üzere bir kampanya başlatıyorlar. Bu da önemli aslında. Yani 10 ülkeden, Küba'dan, Vietnam'a, Kerala'dan, Arjantin'e, Hindistan'da bir küresel aşı planı geliştiriliyor. Böyle de bir haberle başlatmak isterim. Sizin de epey yazılarınız çıktı. Hem şeyde, Biyanet'te iki ayrı yazınız çıktı. Covid-19 nasıl bu kadar hızlı bulaşıyor? Bir de maske, mesafe, hijyen iyi de yeterli mi diye. Bir de ayrıca da Covid-19 bulaş yolları ve önlemler konusunda Türk Toraks Derneği'nde çıkacak bir, henüz yayınlanmadı yanılmıyorsam, değil mi?
Evet, yayınlanmadı.
yayınlanmamış bir yazıyı da sayenizde görmek, okumak fırsatı oldu. Peki buyurun, ne oluyor, ne bitiyor, onları konuşalım.
Öncelikle teşekkürler beni davet ettiğiniz ve bu konuyu da yer ayırdığınız için. Bu, ben biraz gri bir alandan bahsedeceğim. Öncelikle bu maske, mesafe, hijyen iyi de hani yeter mi meselesini biraz açmak isterim. Bu konuyla nereden ilgilenmeye başladım yoğun bir şekilde, bir ona bir gireyim isterseniz. Şimdi salgın boyunca bizim özellikle hekim arkadaşlarımız, biliyorsunuz, çok ve sağlık çalışan arkadaşlarımız çok yüksek sayıda hastalık oranları ve ölümler oldu.
Kayıplar, evet.
Bazı lokal çalışmalarda, ki bizim birkaç tane de toraks derneği yaptı, işte koşullarla ilgili nasıl çalışılıyor falan diye, orada dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi hemen hemen çok büyük bir kısmının maske kullanmakta olduğuydu. Şimdi eğer bu tür kişisel koruyucuları kullanılıyorsa, bu kadar çok insan nasıl hastalanıyor sorusu aslında benim kafamı meşgul etti ve biraz bunun peşine düştüm. O zaman şunu gördüm ki belki de temel salgına dünyanın yaklaşımı, dünyadaki sağlık sistemini domine eden bazı kuruluşların verdiği kararlar, öneriler burada etkili olmuş. Bizde de öyle olmuş. Şöyle ki bulaşma yolu çok kabaca bir tanesi damlacık diye tanımladığımız bir yöntemle oluşuyor. Bir de aerosol yoluyla, hava yoluyla dediğimiz iki tane birbirinden biraz farklı gibi algılanan iki ayrı yöntemle tanımlanıyor bütün dünya üzerinde. Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonunu oluşturan grip türü, işte bu tür viral enfeksiyonların çok büyük bir kısmı damlacık yoluyla oluştuğu ve buna göre önlemler alınması gerektiği hep vurguluna gelmiştir bütün salgınlarda ve önlemlerde. Neydi bu? Mantığı şu: ağzımızdan çıkan damlacıklar, büyük damlacıklar, çok uzağa gidemezler. Yaklaşık 1 ila 2 metre mesafeye kadar ancak gidebilirler. Yer çekimi onları aşağıya düşürür ve yüzeylere yapışırlar. Yüzeylere elinizi dokunursanız ve onu ağzınıza, yüzünüze dokundurursanız ya da karşınızdaki bir kişi size hapşırırsa, öksürürse hastalık bulaşır. Bütün bu şey, yaklaşım bize maske, mesafe ve hijyen diye tanımladığımız bir yaklaşımı gündeme getirdi. Ve bu yaklaşımda aslında sağlık kuruluşları da başta olmak üzere bütün kapalı ortamlarda çalışan iş yerlerinde de uygulanan bir yöntemdi. İşte okullara baktığınız zaman okullardaki uygulanan yöntemlerde ne kadar çok hijyen uyguladıklarını, nasıl temizlik yaptıklarını böyle okul web sitelerinden görebilirsiniz. Bizim Milli Eğitim Bakanlığı da bunu çok ön plana çıkıyordu. Fakat bu salgını çok fazla açıklamıyordu. Dünya Sağlık Örgütü salgının başından beri bu bulaşma yolunun ön planda olduğunu vurguladı. CDC de böyle vurguladı ve bütün dünyada böyle önlemler alındı. Oysa bir yandan da başka çalışmalarda bir şeyler gösteriliyordu. Çok iyi analiz yapılan çalışmalarda, örneğin kapalı bir alanda, kapalı bir mekanda bulunan insanlar arasında bir kişi çok sayıda insana hastalık bulaştırabiliyordu. Çok böyle mesafenin korunmasına rağmen, bu kurallara uyulmuş olmasına rağmen. Örneğin bunlardan önemlilerinden bir tanesi bir şey sırasında bir call center, çağrı merkezinde çalışanlar arasında yapılan bir çalışmada 1000 metrekarelik bir alanda 216 çalışan var. 94'ünde birden çok kısa bir süre içerisinde, yani günler içerisinde hastalığın ortaya çıktığı görüldü.
Müthiş ve yüksek bir oran değil mi?
Çok yüksek bir oran ve bunun da 400 metrekarelik daha küçük bir alanında da 89 kişi vardı. Yani daha küçük bir yerde çok daha fazla insan hastalık bulaşmıştı. Yine Çin'de salgının başında yapılan çok önemli bir araştırma, bu kimden kime bulaşıyor filan şeklinde yapılan bir araştırmaydı. Yaklaşık 7324 vaka incelendi. 320'ye yakın salgın, hani bir karşılaşma periyodu incelenmişti. Bütün bunlar içerisinde bu 7324 kişiye hepsi iç ortamda bulaşmıştı. Yani bu işte maske, mesafe ya da neyse buna benzer kurallara uyulmuş olmasına rağmen bir kişi sadece dış ortamda, o da Wuhan'dan gelen muhtemelen COVID'li olduğu olan birisiyle ayak üzeri konuşmayla bulaştığı söylendi. Yine bu biliyorsunuz kruz gemilerinde kapatıldılar, insanlar karantinaya alındılar. Oralarda çok yüksek bulaş söz konusu oldu. Son günlerde bu şeyleri destekleyen Yeni Zelanda, Avustralya karantina otellerinde ülkeye girişlerde karantina uyguluyor. Birbirleriyle teması olmayacak insanlardan hastalık bulaştıkları, başka uzak odalarda kalanlara hastalık bulaştığı gösterildi. Buradan da bir başka yolun, hava yolunun söz konusu olabileceği varsayımı ortaya çıktı. Bu tabii tıp dünyasının açıklaması şeklindeydi. Ancak bir yandan da özellikle aerosol bilimiyle uğraşan mühendisler, atmosfer kimyacıları, fizikçileri bu alanda çok sayıda, yüzlerce çok ileri teknikli araştırmalar yaptılar ve ortaya koydular ki virüs çok küçük damlacıklarla uzak mesafelere, kapalı ortamlar içerisinde gidebiliyor. Yani öyle 1 metre, 2 metre mesafe bu iş için yeterli değil. Önemli ama yeterli değil. O yüzden iç ortamlarda bulaşma meselesi çok önemli bir konu haline geldi. Geçen yıl Temmuz ayında 239 bu alanda çalışan bilim insanı, bizden de İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ahmet Arısoy bu imzacıların arasında bir imzalı deklarasyon yayınladılar ve bu hava yoluyla bulaşma mekanizmasını kabul edilmesi yolunda. Fakat en son, yani bu aradan epey bir zaman geçti, Dünya Sağlık Örgütü ve CDC buna çok hızlı bir yanıt vermedi maalesef. Geçtiğimiz aylarda kabul ettiler. Peki ne demek hava yoluyla bulaşmak? Şöyle anlatayım çok anlaşılabilir şekilde. Bir kapalı bir mekan düşünün. Hiç kimsenin sigara içmediğini düşünün. Bir kişi sigara içti orada. Bir iki sigara nefes çektiğini düşünün. O sigara dumanı bütün odanın en uzak mesafelerinden hissedilebilir. Ya da sarımsak yiyen bir kişiyle karşılaştığınızda sarımsak kokusunu alırsınız. Bunlar aslında yayılması çok küçük aerosol dediğimiz parçacıklarla oluşuyor. Ve bu parçacıkların içi de eğer kişi virüs taşıyorsa karşıdaki insanlara bunu o odanın içinde bulunmuş olan, daha önce de başka birisi varsa virüs taşıyan, o havayı soluduğunda, yani havayı paylaştığınızda hastalık bulaşıyor. Temel bulaşma mekanizması buydu. Muhtemelen bizim arkadaşlarımızın çalıştığı yerlerde, yani bu kadar çok ağır hastalık geçiren, çok sayıda hastalanan arkadaşlarımızın bulunduğu ortamlarda da özellikle havalandırma koşulları, takılan maskelerin nitelikleri, uzun çalışma süreleri onların daha fazla hastalanmasına neden olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Bütün bu ortamlara, yani biraz evvel söylediğim çağrı merkeziydi, işte kapalı mekanlarda çalışan insanların bulunduğu yerler, sağlık kurumlarını aslında birer süper yayılım alanları olarak değerlendirmek gerekir ve ona göre yaklaşmak lazım. Buralarda havalandırmaya göre, yani Dünya Sağlık Örgütü'nün damlacık diye tanımladığı, maske, mesafe, hijyen diye tanımladığımız yöntemlerin yeterli olmadığı, ortam havasının çok iyi bir şekilde temiz havayla beslenmesi, bunun kapı pencerelerini açılarak ya da havalandırması olan binalarda havalandırma mekanizmalarını sayısını çok arttırarak ve temiz havayla besleyerek, ki teknikleri var bunların, bu şekilde sağlanması gerekiyor. Çalışan insanların da buralarda da daha koruyucu maskelerin takması gerekiyor. Çok kabaca bu kadar söyleyeyim.
Bu size çok önemli tabii, bu altını çizdiğiniz. Hemen akla insanın sorusu geliyor. Bu kapanma denilen dönemlerde dahi büyük ölçüde açık kalan alışveriş merkezleri gibi büyük kapalı alanlardaki havalandırmanın ne kadar etkili olup olmayacağı sorusu her zaman ciddi bir şekilde zihnimizde yer ediyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Şimdi şöyle, merkezi havalandırma yapılan yerlerde eğer mühendislik anlamında söylüyorsanız mükemmel sonuçlar elde etmek mümkün. Çünkü O mühendisler her şeyi ince ince hesaplayıp her türlü çözümü üretebiliyorlar. Bunlar da var, biliniyor. Fakat bütün bunların uygulanabilirlik sorunu var. Şöyle söz edeyim. Normalde merkezi havalandırma yapılan bir binada COVID olmasa alınan içeriği besleyen havanın yaklaşık %25'i, %20-30'u dış ortamdan alınır. Bina içerisinde ya ısıtılır ya soğutulur mevsim koşullarına göre. Ondan sonra da dolaştırılır. Her seferinde %25 beslenir. Böylece %100'ünü ısıtmak ya da soğutmak gibi yüksek enerji maliyetleri gerekmez. Ancak şu an için yapılması gereken bu tür yerlerde %100 temiz havayla beslenmesi gerekir. Bütün bu binaların. Bu en basitinden şöyle söyleyeyim. 3 kat bir basit hekim kafasıyla 3 ya da 4 kat enerji maliyeti arttıracaktır. Bunun tabii ekolojik maliyetlerini bir tarafa koyalım, saklı tutarak konuşalım. Zaten hani bu işletmelerin ekolojik maliyetleri çok yüksek. Böyle bir durum var. Biz bunu nasıl işletmelere güveneceğiz de bunların %100 şeyle temiz havayla çalıştıkları, ondan sonra ve bu şeyi dışarıdan hava beslemeyi kesip iç havayı resirküle etmediklerini nereden bileceğiz? Böyle bir durum söz konusu. Tabii oradaki insan sayısının artmış olması da önemli bir faktör. Alışveriş merkezi, hareketlilik yapması, kalabalık, bulaşı arttıran bir durum.
Evet, yani bu hala tereddüt. Yani sizin son söylediklerinizden de şirket, bu alışveriş merkezlerini işleten, sahibi olan şirketlerin ne kadar sözlerine güvenilebileceği konusunu da daimi olarak gündemde tutuyor tabii.
Evet, tabii alışveriş merkezleri bir yanda ama bir yandan da düşünün, bir sürü insan en son kapanma diye tanımlanan, ne olduğunu tam anlayamadığımız şey, hani kısmi kapanma diye yapılan işte yaklaşık 16-17 milyon kayıtlı insanın çalıştığını biliyoruz. Çalışmak zorunda kaldı. Bu insanlar toplu taşımayla gittiler. Toplu taşıma da aslında uzun, İstanbul gibi bir yer düşündüğünüzde uzun seyahat süreleri nedeniyle riski içeren alanlar, kapalı alanlar olması nedeniyle iş yerlerine gittiler. İş yerlerindeki havalandırma koşulları neydi onları bilmiyoruz. Bütün bunlar özellikle mavi yakalı ve beyaz yakalı çalışanların bu tür kapalı mekanlarda hastalığa maruz kaldıklarını düşünüyoruz. Bu anlamda da salgının önünü almak oldukça zor. Yani aslında sokakları kapattık insanlara, fakat bu tür iç mekanların çalışmasına göz yumduk. Evet. Bunlar salgını arttıran nedenler. Yine mesela salgını körükleyen noktalardan bir tanesi büyük bir araya gelişler. Toplantılar, kongreler, bunlar aslında gerçekten hani salgını harlayan şeyler, yaklaşımlar. Bu kapalı alan meselesiyle baktığınız zaman salgını harlayan, böyle orayı besleyen yaklaşımlar.
Haluk Bey, bir de sözünü kestim. Bir de açık alanda büyük toplantıların yapılıp yapılamaması konusunda da fikrinizi öğrenmek istedik. Yani mesela ne bileyim, Yenikapı gibi büyük bir toplantı alanında gereken tedbirler alınmak suretiyle, yani maske ve mümkün olan mesafeyi de koruyarak toplantı yapılması mümkün müdür? Ne denebilir buna?
Evet, yani bu kadar büyük bir kalabalığın şeyini sağlayabilirseniz, bu söylediğiniz koşulları, mümkün olabilir. Dış ortamda bulaşma çok çok çok düşük. Ama asla, örneğin Yenikapı örneği verdiniz. Yenikapı'ya nasıl gelecek insanlar?
Evet.
Yani daha böyle olay anını değil, olayın gerisini ve sonrasında düşünmek gerekir bütün bu organizasyonları yaparken. Muhtemelen toplu taşımayla gelecekler. Toplu taşıma, uzun mesafeler, havalandırması iyi olmayan araçlar risk taşıyor. İsterseniz buradan toplu taşıma deyince, İstanbul günde yaklaşık 4 milyon, şu an son veriler benim bildiğim kadarıyla İstanbul'da 4 milyon günlük toplu taşıma yapıyor Büyükşehir Belediyesi. Bu önemli bir rakam. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne toplu taşıma araçlarında bulaşı nasıl azaltabiliriz diye bir araştırma laboratuvarı kurulmasını öneriyorum. Yani umarım İstanbul Belediyesi'nin ya da büyük şehir belediyelerinin kulağına gider bu. Çünkü bu dünyada var böyle çalışmalar. Otobüslerde bu hesaplamalı akışkanlar dinamiğiyle hesaplanabiliyor, gösterilebiliyor. Çok büyük bir yatırım olduğunu da düşünmüyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi, teknik üniversiteler İstanbul'da bu tür olanaklara sahiptir. Otobüslerin, servis araçlarının, dolmuşların daha nasıl sağlıklı olabileceğini, sağlıklı havalandırma metotları kullanabileceğini ortaya koyabilirler araştırmalarla. Özellikle otobüslerde havalandırma klima ile yapılıyor çoğunlukla, ki yaz geliyor önümüzde. Onlar havayı tekrar içinde döndürdükleri için ve mesafe ve yolculuk süresi ve içerideki insan sayısı arttıkça bulaş riski devam edecektir. Siz ne kadar taşıma kapasitenizi %50 azalttık deseniz de. Bu otobüs taşımacılığı ile ilgili Çin'den çok güzel bir araştırma var. İki otobüs yaklaşık 100 dakikalık bir şeye gidiyor. İki otobüs dolusu insan bir Budist törene gidiyorlar. 1,5 saatlik bir yolculuk. Otobüsün birinde 69 kişi var seyahat eden şoförle beraber. Bir kişi 23 hastaya bulaştırıyor. 23 kişiyi hasta ediyor. 1,5 saatlik bir süreç içerisinde. Evet. Bunun da havalandırma sistemiyle olduğu görülüyor. Diğer otobüste hiç hastalık ortaya çıkmıyor. Bunun ana nedeni hastaların önemli bir kısmının hiçbir semptomu olmaması ve semptom başlamadan bulaştırıcılığın başlıyor olması çok önemli bir faktör. O yüzden etrafımızda gördüğümüz insanların bir kısmı virüsü yayıyor olabilirler. Bir süre sonra semptomları ortaya çıkacak olabilir. Yine ülkemizden bir bilim kadını Müge Çevik'in yaptığı ve arkadaşlarının yaptığı çok önemli bir çalışma var. Geniş bir grubu değerlendirdiler bulaşmayla ilgili ve semptomlarla ilgili. Semptomların ilk bulaştan en sık 6. gün sonra çıktığını, ancak semptom çıkmadan 5 gün öncesine kadar, yani ilk bulaşmadan hemen sonra kişilerin virüs yayabildiklerini gösterdiler. Bu çok önemli bir bulgu. Böyle bir kişinin bir otobüste seyahat etmesi, işe gitmesi, çalışması durumunda etrafındaki insanlara bulaştırabilir. Böyle bir durum söz konusu. O yüzden bizim ortamlarımızın havalandırmasının çok sağlıklı olması gerekiyor. Bunun için de baştan da söylediğim gibi özellikle kapı pencereler açılabiliyorsa aman ceryandan korkmayalım. Kapı pencereleri özellikle karşılıklı da açarsak çok güzel içerisi COVID nedeniyle temiz hale gelebilir. Tabii diyeceksiniz ki siz bize hep hava kirliliği anlattınız daha evvel İstanbul'un. Doğru, çok haklısınız. Tabii böyle işte sakal mı bıyık mı nereye şey yapacaksınız. Ancak burada tekrar gezegenle olan ilişkimizin aslında ne kadar kompleks ve ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Havayı kirletmek aslında belki de bütün o prosedürler bizim bu COVID salgınının da ortaya çıkaran bağlantılar içeriyor. Ancak şu an için özellikle bütün binalarda merkezi sistem havalandırma yapamayacağımıza göre, ki onun da çok büyük sorunları var, pencereleri ve kapıları açmak bu öldürücü hastalıktan korunmada çok önemlidir yaklaşım.
Evet, bunu da zaten sizinle daha önceki görüşmelerimizden çok net olarak öğrenmiş ve her gün tekrarlamaya çalışıyoruz, evet. Bu havalandırmanın, kapalı mekanları havalandırmanın ne kadar önemli olduğu konusu. Belki çok bir iki dakikamız kaldı ama ben son olarak da bu aşı meselesiyle ilgili bir şey sormak istiyorum size. Yani iki yönü var. Bir tanesi bütün toplumun aşılanmaması durumunda, yani çok büyük çoğunluğunun bu pandemiden kurtulmanın çok zor olacağına dair bilgiler geliyor. Bir de tabii dünya, biraz önce de söylediğim gibi İlerici Enternasyonel'in de ortaya koyduğu gibi dünya ülkelerinin yoksul halklarına da yayılmasının önemi var. Bu aşının, bir de aşı karşıtları diyebileceğim ya da tereddütlüleri diyen bir kesim var ki hiç de az sayılmazlar. Bu aşının nereye ulaşılırsa ancak tamamen pandemiden kurtulabilecek olduğumuza dair bir iki şey söyleyebilir misiniz?
Aslında temel olarak biz aşıları iki nedenden oluruz bu tür durumlarda. Bir tanesi kendimizin hastalıktan korunması ya da ölümden korunması, ölüm gibi, yoğun bakım yatışı gibi nedenlerden ya da hiç hastalanmamak üzere oluruz. Kişisel olarak, her birimiz birey olarak. İkincisi de o salgın hastalığın toplumda yayılmasını durduran bir faktördür. Toplum içerisinde ne kadar çok kişi aşılanırsa virüs atlayacak ve hastalık yapacak başka kişi bulamadığı için yayılımı bir süre sonra durur kendiliğinden. Bu hoşumuza gitmeyen bu sürü bağışıklığı tanımı denilen şeye ulaşılır, orana ulaşılır. Burada da iki tane faktör var. Bir tanesi toplumun aşılanma oranı. İşte %60-70 toplum aşılanırsa deniyor. Ama bu şununla çok bağlantılı. Kullanılan aşının etkinliğiyle çok bağlantılı. Eğer kullanılan aşı düşük ya da orta düzeyde bir bağışıklık sağlıyorsa toplumu daha yüksek seviyelerde aşılamak gerekir. Yani şu an tabii bu yeni gelen aşı ne iyi ki bundan çok hani mutluyuz biz tıp dünyası olarak da. Tek dozu bile oldukça iyi bir koruma sağlıyor. Çift dozla yapıldığı takdirde hızla ve ülkemizin de işte biraz evvel Özdeş Bey de söyledi 1 milyon 200 kişiye aşı yapılmış. Bu çok önemli bir rakam. Ülkemizin böyle bir gücü var. Sağlık çalışanlarımız bunu yapabiliyor. Daha da arttırabiliriz bunu. Hepimiz gönüllü aşı yapmaya gidebiliriz bir yerlere bu uygulamayı. Ne kadar hızlı yaparsak böyle etkin bir aşıyla toplumu %60-70'ini eğer aşılarsak salgın sönümlenecektir. Ama bir başka nokta var. Salgın hem ülkemizde hem dünyada çok harlandı. Çok yüksek sayılara çıkmasına bir şekilde engel olamadık. Bu salgının çok yüksek olması varyantları ortaya çıkarır. Bundan sonraki yaklaşımın bir önemi de var. Yeni varyantların ortaya çıkmaması. Virüsün doğasında olan bir şey bu. Bunu ortaya çıkartmanın çıkmasını sağlayan şey ise virüsün çok sayıda çoğalmasıdır. Matematiksel bir şey. Virüs ne kadar çok çoğalırsa o kadar çok hata yani mutasyon oluşabilir ve bu mutasyonda bize istenmeyen etkiler yapan bugün işte alfa, beta, delta, delta diye tanımladığımız varyasyon tiplerini ve bunların ağır hastalık yapabilme, hızlı bulaşabilme gibi başka faktörler ortaya çıkabilir. Bunlar aşıdan kaçabilir. Yani aşı bunları etkileyemeyebilir. O yüzden halen bütün bu söylediğimiz işte ortam havalandırılması, ortamda mutlaka kapalı ortamda bizim FFP2 ya da N95 dediğimiz yüzü, burnu çok iyi kapatan maskeler takılması, öyle burun altı maske falan onları artık o takmak değil, maske takılma anlamına gelmiyor. Onların yapılmaması. Bu tür yerlerde uzun süre kalınmaması, yine başka bir öneri, çok sık PCR testinin yapılması. Hani bütün bilim insanları salgının başından beri test yapın, test yapın, test yapın diyor. Ne kadar çok test yaparsak biz, o kadar çok biraz evvel bahsettiğim semptom olmayan ama bulaştırma riski olan insanları erken saptayıp onları topluma bulaştırmaktan koruyabiliriz. Böyle bir yaklaşım, bütüncül bir yaklaşım hem aşılarımızı güvence altına alır, yapılan bütün bu uğraşları hem toplumu güvence altına alır hem de ölümleri önler. Keşke bu yeni aldığımız aşıyı salgının başında yani Ocak ayından itibaren yapıyor olsaydık bu kadar çok ölüm olur muydu? Bunun üzerinde toplum olarak çok ciddi düşünmemiz lazım.
Evet, çok önemli bir dersle bitirebiliyoruz. Haluk Çalışır.
Biz yayın sırasındayken 100 bin kadar aşı yapılmış bu arada.
Çok güzel. Evet, bu çok iyi bir haber ama biraz gecikmeli olduğunu da eklemiş olduk. Haluk Çalışır, çok teşekkür ederiz. Valla gayet yararlı bilgiler paylaştık. Hem sizinle biz aramızda hem de dinleyicilerimizle devamını da konuşmak üzere ileride. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, selamlar. Hoşçakalın.
Sağ olun.
Evet, şimdi biz devam ediyoruz. Bir ara vereceğiz. Aradan sonra da elimizde kalan küçük az sayıdaki, ya az sayıda diyemeyeceğim ama haber ve analizlerden mutlaka bugüne de sığdırmamız gereken birkaçını daha okumak üzere, sizinle paylaşmak üzere birazdan devam edeceğiz.
Açık Gazete.
Evet, Açık Radyo burası 95.0, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programını uzatmaları oynayarak tekrar biz devredeyiz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple. Dinleyicimiz, destekçimiz Yıldan Deveci'ye de çok teşekkür ederek biraz daha zaman alalım. Ya hazır aşılar demişken çok ilginç bir haber var. Trinidad ve Tobago'ya 80 şişe aşı bağışlayan Amerika Birleşik Devletleri alay konusu oldu diyor. Nedir bu ya?
Ya, dünyanın en zengin ülkesi, dünyanın en yoksul Karayip ülkelerinden Trinidad ve Tobago'ya, yani 1,4 milyonluk bir ülke burası, 80 şişe, o da işte 240 doz yapıyormuş, bağışta bulunmuş, aşı bağışında bulunmuş. Milli Güvenlik Bakanlığı ülkenin, yani Trinidad ve Tobago Milli Güvenlik Bakanlığı ise memnuniyetle karşılamış bunu. Bu az sayıdaki aşı Milli Güvenlik Bakanlığı için memnuniyetle kabul ettiğimiz bir hediye demişler. Sosyal medyada tabii kıyamet kopmuş, dalga geçmişler Amerika Birleşik Devletleri ile.
Evet, yani.
Ama bu aşı adaletsizliğinin boyutunu gösteriyor. Evet, 1,4 milyon alt tarafı nüfusu. Yoksul bir ülke, şu ana kadar COVAX 100 bin aşı vermiş, kendileri 200 bin alabilmiş Çin'den, işte 240 doz yani 80 şişe de Amerika Birleşik Devletleri vermiş. Gene bile nüfusunun yani yarısı bile değil aşılananlar. Evet, hatta yani, yarısı çok bile iddialı sanırım.
Tabii çok şey yani, Twitter, sosyal medya hesaplarında da tabii kullanıcılar dalga geçiyorlar. Umarım birkaç sıfır unutmuşlardır demiş bir tanesi. Acı bir alay. Mark Bard America adında bir Twitter hesap sahibi de bu açıklamada bağışlanan aşı şişeleri kadar kelime var demiş. Çok acıklı bir durum böyle, ama yine de işte bu biraz önce sözünü ettiğimiz ilerici internasyonelinin başlattığı işte aşı apartheidine karşı kampanyada 3 gün sonra başlayacak. 2 gün sonra, hatta 18'inde ve 21'üne kadar sürecek. Şimdiden de imzalamak mümkün. En önemli şey bu, başta sağlık meseleleri olmak üzere gıda, yani hepsinde adalet, sosyal adalet için mücadeleye devam etmek tek yol bu olarak görülüyor yani. Evet, Avrupa'da da mesela yolsuzluk raporları dolaşıyor Avrupa Birliği'nde. Sağlık hizmetlerine erişim için rüşvet verildiği haberi vardı gazete duvarda. İnanılmaz bir şey aslında. Yolsuzluk büyük bir sorun oluşturuyormuş. Yani Covid-19 salgını sırasında Avrupa Birliği üyesi ülkelerde vatandaşların yaklaşık 1/3 sağlık sistemlerine erişim için kişisel bağlantılarının kullandığı kaydedilmiş. Ben Türkiye'de fazla duymadım bunu mesela. Bu Avrupa için çok ciddi bir sorun olabilir. Yani Uluslararası Şeffaflık Örgütü'ne, Transparency International'a göre özellikle Romanya, Bulgaristan, Macaristan, yani Balkan ülkelerinde ve Litvanya'da yaşayanların yaklaşık 1/5, %20 bu hizmetlere erişim için rüşvet ödemiş. Yani yolsuzluk çok büyük bir sorun oluşturuyor. Küresel Yolsuzluk Barometresi için ankete katılan 40 bin kişinin 2/3 büyük sorun oluşturduğunu söylemiş.
%62 yani Avrupa vatandaşı olanların %62 yolsuzluktan şikayet etmiş olduğunu düşünüyor. Rüşvet ilişkilerinin olduğundan şüphe ediyor. Bütün Avrupa genelinde %7 ise bizzat verdiğini söylemiş. Kamu hizmetinden yararlanmak için rüşvet verdik diye açıklamada bulunmuşlar.
İnanılmaz bir şey aslında. Gazete Duvar'ın bir haberi ve Kıbrıs'ta da altın pasaport diye tırnak içinde adlandırılan bir şey. Yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasıyla birlikte yolsuzluk arttığına dair de bayağı anketler var. Kıbrıs'ta yaşayanların %65, 1/3 bu uygulamayla beraber yolsuzluğun körüklendiğini bildirmiş. Böyle bir durum yani. Evet, Avrupalılar yolsuzluk ve rüşvetten adam akıllı şikayetçi diye bir başka haber de var. Deutsche Welle'nin haberi. Almanlar da mustaripmiş bundan aynı şekilde. Peki, Türkiye'de yok ama yolsuzluk. Yalnız burada da Türkiye'de de mafya devlet ilişkilerinde felaket şeyler var. Sedat Peker'den başka bir açıklama var. Soylu'nun koruma müdürünün İş Bankası'nda ne işi var diye Cumhuriyet Halk Partililere seslenmiş. Mafya liderlerinden Sedat Peker. O da ilginç.
Gerçi Peker için mafya lideri demek beni kesmiyor açıkçası. Bundan çok daha büyük. Kendisi de diyor ya zaten devlet, yani kendisini devletin bir unsuru olarak görüyor.
Bakıyor. İşte nasıl tanımlanacağını.
Biraz mafyadan daha farklı bir ilişki olduğu bir gerçek yani.
Evet. İşte yani Soylu'nun koruma müdürünün, yani İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bahsediyor. İş Bankası'nda, yani Süleyman Soylu'nun koruma müdürü Ekrem Güler, hem bu Sezgin Baran Korkmaz'ın dolayısıyla adı geçen Paramount Oteli'ne el konulması ekibinde koruma müdürü Ekrem Güler'in de yer aldığı iddiasını dile getirmiş ve Cumhuriyet İş Bankası'nda da, İş Bankası'nda, Cumhuriyet nereden çıktı? İş Bankası'nda ne işi var demiş. Yani yönetim kurulu danışmanı olduğunu söylemiş. Ve paylaşımın amacı Cumhuriyet Halk Partisi'ni zor durumda bırakmak değildir demiş aynı zamanda. Böyle bir durum. Bir de Gazete Duvar'da da Bahadır Özgür bu konularda ayrıntılı yazılar yazıyor. Ne zamandır? Evet. Bebek korusunun tapulu oligarkı diye çok çarpıcı detayları da bulunan, çok da uzun olmayan bir yazıda satılan arazinin ve bunun çok ciddi bir şey olduğu, yani mafyanın patronlar kulübünün bir parçası olduğunu söyleyip, yani her servetin altında bir suç yatar diyen Balzac'ın öğüdünü dinleyip, ona göre Balzac'ın yazar suçla mülkiyet arasındaki ilişkiyi açığa çıkarabilecek her ipucunu izlemek lazım diyor. Yani zira suç eninde sonunda patronlar kulübünün saygın bir üyesinin servetinin temeli haline gelecektir. Bakın Bodrum'un en lüks otelinin en büyük marinasının altından neler çıktı. Turizm kralı, inşaat devi diye dolananların çıkınında daha neler var kim bilir diyor. Yani Paramount Otel Bakası da böylesine verimli malzemeler sunuyor diyor. Yani yargıya taşınmış bir dava. Bir de bebek korusu var çıktı. Yani Yasemin Uras onları, Paramount Otel'de yaşananları anlatırken bebek korusunun da kara para aklamakla suçlanan aynı isimlerin eline geçtiğini söylemişti. İstanbul'un ve tabii dünyanın da öyle en değerli mülklerinden birine dair ciddi bir iddiaydı bu diyor. Paramount Otel'in eski sahibinin kızından bahsediyor açıklamalarından. Bebek korusu denize nazır, içinde kültür varlığı olarak tescillenmiş ağaçların olduğu devasa bir arazi. Değeri bugün milyonlarca doları buluyor. Boğaz kıyıları özel düzenlemelerle korunan, iktidar değişimleriyle beraber sermayenin mülkiyet değişiminin de izinin sürülebileceği müstesna bir harita zaten. Ve ondan sonra da uzun boylu anlatılıyor yani şeyleri. Turizmcilerin, yani turizmci Atilla Uras'a ait bebek korusunda Paramount Oteli ele geçirme sürecinin başladığı günlerde el değiştiriyor. Otel için paraya ihtiyacı olan Uras'ın imdadına Baki Kayan diye birisi yetişiyor. O daha sonra Paramount markasını alacak olan oteli inşa eden, Bodrum'da kurulu Baki Kayan İnşaat'ın sahibi. Bebek korusuna ciddi alıcıların çıktığını söylüyor ve görüşmeleri yapmak için vekalet alıyor. Buraya kadar yasal bir sorun yok elbette. Hatta sonrasında da yok. Sorun alan kişinin kimliğinde zaten diyor. Ve yani Kayan bu koruyu 13.061 metrekarelik koruyu 32 milyon 480 bin liraya satıyor. Sattığı kişi Bahtiyar İkramoğlu. Yani aynı yıl Türk vatandaşlığına geçen Özbekistan'ın tescilli oligarklarından, para babalarından, kara para aklama suçlamalarıyla bütün dünyada karşı karşıya kalan, mafya operasyonlarında gözaltına alınan Botır Rahimov. Rahimov'un bir portresini ve Paramount Otel'e bağlantılarını da zaten daha ayrıntılı yazmıştı kendisi. İkramoğlu adına düzenlenen ya da Rahimov adına düzenlenen tapu kaydı şöyle: tapuda satış ve ipotek ibaresi var. Arazi daha sonra Körfez sermayesine geçmiş bir bankanın Anadolu yakasındaki özel bankacılık şubesinden çekilen 50 milyon liralık krediyle satın alınmış yani kredi ödenmediği takdirde arazi bankaya geçiyor. Şimdi asıl konu arazinin sonraki seyrinin ne olacağı diyor. Özlü fakat çok çarpıcı detaylar bundan yazısında Bahadır Özgür. Ve diyor ki şimdi asıl konu bu, yangın mı çıkacak, ağaçlar mı kesilecek, imar planları mı değişecek? O vakit bir suçlunun uhdesinden çıkıp hepimizin tanıdığı birilerinin mülkiyetine geçtiğini göreceğiz işte demiş. Bu konuda İçişleri Bakanlığı'ndan, savcılardan bir açıklama var mı Özdeş?
Tabii ki yok.
Evet. Peki, birkaç dakikamız var.
Bu arada bir haber daha vereyim. Dün aslında çok önemli bir gelişme oldu. Kobane davasında, Kobane olayları davasında Ayhan Bilgen ile 3 kişi daha tahliye kararı verildi. Ayhan Bilgen bir hatırlanacağı üzere Kars Belediye Başkanı'ydı. Gözaltına alınmıştı, daha sonra tutuklanmıştı. Kendisi de serbest. Diğer serbest bırakılanlar arasında benim de İstanbul'da birçok hak ve özgürlük mücadelesinde yan yana geldiğim Can Memiş ve Cihan Erdal da var. Ki Cihan Erdal aslında Kanada'da burslu olarak doktorasını yapıyor ve yaz tatili için gelmişti. Daha sonra gözaltına alındı. Çünkü o dönem Kobane davası denilen davada HDP MYK'sında olduğu için alınmış ve bu şekilde tutuklu yargılanıyordu. Tahliye karar verdiler ama yurt dışına çıkış yasakları var. Can Memiş'in de, Cihan Erdal'ın da, bir de Berfin Özgü Köse. Evet, Özgü Köse.
Avukat Levent Pişkin de müvekkilim Cihan Erdal'ın 3 paylaşımı 2019 tarihine ait diyor. Kuantum fiziği dahi bunu açıklamakta zorlanacak. Bu paylaşımların 2014'te meydana gelen olaylara nasıl etkisi olduğu anlaşılamamaktadır demiş. Hakikaten yani 2014'teki olaylarla 2019, 5 yıl sonraki paylaşımların bağdaştırılması insanın aklını durduracak bir başka zorlama gibi geliyor insana, evet. Peki başka ne var elimizde?
İsterseniz Boğaziçi Üniversitesi'nden biraz haber verelim. Aslında biz bir süredir haber veremiyoruz ama Boğaziçi Üniversitesi içerisinde öğrenciler sık sık eylemler yapıyorlar. Çünkü aslında içerisinde bulunduğumuz ay Onur Ayı diye de geçiyor. LGBT aktivistlerin çok sayıda etkinliği oluyor. Boğaziçi Üniversitesi içerisinde de hafta sonu çok büyük bir yürüyüş oldu. Bunun dışında bugün bir etkinlik programı açıkladı öğrenciler. Yine 12'de nöbetle akademisyenlerin yapacağı nöbetle başlıyor. Bu nöbetler de rektörlüğe sırtlarını dönerek ya da kayyumluk diyorlar. Sırtlarını dönerek yaptıkları eylemler devam ediyor. Ardından bir direniş ödül töreni gerçekleşecek 12.30'da. Burada İnsan Hakları Derneği tarafından düzenlenen Ayşenur Zarakoğlu Düşünce ve İfade Özgürlüğü ödülüne bu sene için akademik özgürlük ve özellik için direnen Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, öğrencileri, çalışanları ve mezunları değer bulundu diye duyurdu öğrencilerin hesapları. Dolayısıyla direniş ödül töreninde, yani Boğaziçi direnişi ödül alacak. Ardından bir trans işler, yaşam sanat ve mücadele sergisi olacak. Bundan sonra bir piyano resiteli olacakmış. Şöyle duyuruyorlar: piyanistlerimiz kalplerinden zihinlerimize eşsiz besteler sunacaklar. Sağanak yağışın vesairenin bizi durdurmayacağını düşünüyoruz diyorlar. Daha sonrasında elektroşok tedavisi olacakmış. Öğrenciler bir elektroşok tedavisi yapacak. Hepinizin o güzel çehrelerini, bedenlerini müzik ve dans alanlarımıza bekliyoruz demişler. Sanırım elektronik müziği kastediyorlar.
Evet, müthiş bir şey var. Yani Türkiye'de hiç şüphesiz ama dünyada da muhtemelen en etkili direniş biçimlerinden bir tanesi devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi'nin gerek öğrencileri ve gerekse de öğretim üyeleri tarafından ve eşi benzeri pek görülmemiş bir olay. Zaten şeyde de
Şimdi bunu çok beğeneceksiniz. Bunu daha da çok beğeneceksiniz. Feyzi ve Ecmel Hoca için sevgi duvarı inşa ediyoruz demişler. ders vermeleri engellenen hocalarımız Feyzi Erçin ve Ecmel Ayralı olan sevgimizi ve desteğimizi göstermek adına tüm üniversite bileşenlerinin katkılarıyla Güney Meydan'da bir sevgi duvarı hazırlıyoruz demişler.
Evet, çok ilginç. Boğaziçi Üniversitesi'nde ne oluyor diye de bir dizi başlattı Biyanet. Bağımsız iletişim ağı. Boğaziçi'nde kurulan iki fakültenin üniversitenin yazılı kuralları işletilseydi o kadar hızlı kurulabilir miydi sorusu var. Yani kimsenin haberi olmadan tırnak içinde kurulan fakülteler gene tırnak içinde kimin diye bir soruyla başlıyor. Birinci yazı bu. Yeni kurulan iki fakültenin durumunu da Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde 48 yıldır hocalık yapan Emeritus Profesör Alpar Sevgen'e bırakmışlar yani sözü. Fakülte kuruluşu çok kapsamlı bir iş diyor. Boğaziçi gibi bir üniversite açısından hangi bölümler açılacak, hangi dersler sunulacak, hangi hocalar ders verecek diye soruluyor. Ön raporlar hazırlanıyor, çalışmalar yapılıyor. Ve çünkü bizdeki eğitim entegre bir eğitim. Yani entegre hepsi birbirine bağımlı olan, bağlantılı olan şeyler, kompleks bir biçim. Yani bir bölüme girdin, onun kitaplarını okudun, al diplomanı git eğitimi değil diyor. Mesela mühendisler birçok kültür dersi de alıyorlar. Sosyal bilimlerde okuyan öğrenciler de matematik, fen, kültür dersleri alıyorlar. Yani biz öğrencimizin İngilizceyi iyi öğrenmesini, yanı sıra ikinci bir yabancı dil öğrenmesini istiyoruz. Bölüm dersleriyle birlikte bu dersler entegre ediliyor programlara, bağlantılandırılıyor. Bir öğrenci bir bölümde okurken 4-5 farklı bölümden ders alıyor. Dolayısıyla bir fakülteyi hiç kimsenin haberi olmadan işte biz kurduk, buraya iki hoca da bulup getirdik, hadi bakalım başlayalım eğitime diyerek kuramazsınız. Her adımın üniversitenin filtrelerinden geçmesi lazım ama şu anda bütün bunlar Boğaziçi'ne sorulmadan yapılıyor. Peki nasıl Boğaziçi'nin fakültesi oluyor bu diye de bir soru işaretiyle. Yani 3 Şubat Çarşamba günü YÖK'e İletişim ve Hukuk Fakültelerinin açılması için yazı gidiyor. Boğaziçi'nin haberi yok. 4 Şubat ertesi gün Perşembe YÖK Genel Kurulu'na onaylanıp Erdoğan'a gidiyor. Ertesi gün 5 Şubat Erdoğan onaylıyor. 6 Şubat Cumartesi günü resmi gazetede karar ilan ediliyor. Yani bu skandal gene niteliğinde bir karar. Epey ayrıntılı bir haber. Ona ayrıntısına girecek zamanımız yok ama Biyanet'te bağımsız iletişim ağında çıktı. Alpar Sevgen anlatıyor. Yeni kurulan iki fakülte diye Boğaziçi Üniversitesi'nde ne oluyor dizisinin birinci yazısına da bakmak mümkün olabilir. Evet, bitirmek üzereyiz. Elimizde ne vardı kalan?
İsterseniz iki haberle bitirelim. Bir tanesi Trump kitapların kitabını yazacağını duyurdu. Herhalde bir kutsal kitap yazıyor diye anlıyorum buradan.
Evet tabii. Mukaddes. Kitabı mukaddes.
Evet, kitapların kitabını yazıyorum demiş. Bunu basacak yayın evde buldum diye açıklamada bulundu. Bütün bu başkanlık döneminde yaşananları anlatacakmış. Neden yazdığını ise şöyle söylüyor. Çünkü olgusal gerçekleri anlatan bir kitap bulmak çok zor demiş. Kendisi gerçekleri anlatacak ama Washington Post geçtiğimiz Ocak ayında Trump'ın 4 yıllık başkanlığı döneminde tam olarak 30.573 defa yalan ve yanlış bilgi paylaştığını duyurmuştu.
Öyle mi? Tamam işte. Evet. Çağımız böyle. Neşideler neşidesi vardır Ahdiyatik'te.
Onun deli gibi yazıyorum.
Kitabı, kitaplar kitabı. Çok güzel.
Oturmuş deli gibi yazıyorum diyor. Daha önce böyle bir kitabı vardı. Adını bulmaya çalışıyorum. The Art of the Deal.
The Art of the Deal, evet. Başkası yazmıştı.
Evet, aslında. Başkası yazmıştı. Kendisi yazdığını söylese de. Buna ghostwriter, yani hayalet yazar deniyor. Yani bu sefer anladığım kadarıyla oturup kendisi yazıyor. Deli gibi yazıyor demiş çünkü. Bir diğer haber ise Roger Waters'tan. Yani Pink Floyd'un meşhur kurucu üyelerinden ve önde gelen üyelerinden Roger Waters. Another Brick in the Wall şarkısı için Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in kendisine çok yüklü bir para teklif ettiğini söylemiş ama reddettiğini açıklıyor. Hatta e-maili basın açıklamasında paylaştı Roger Waters. Çünkü dedi bu Facebook'un her şeyi satın alabileceği iddiasını dünyaya göstermek istedim diyor. Bu saçmalığa ortak olmayacağım demiş ve reddetmiş kendi şarkısının böyle bir Facebook reklamı için yani kullanılacak olmasını.
Evet, bu aslında şu anda elimizin altında bulabilseydik hemen çalabilirdik belki. Zamanımız da çok daralmakla beraber. Another
Belki
brick on
Feryal
the wall.
yetiştirir 1-2 dakikayı biz bitirene kadar.
Feryal, yetiştirebilir misin? Another brick on the wall. The wall
Tamam,
geliyormuş.
yetiştiriyormuş.
Harika. Bununla da zaten birazdan çıkmış olacağız. Bundan sonra da açık yeşilde. Caddebostan'da da müsilaj yoğunluğunun arttığına dair bir son haberle bitirebiliriz aslında. Yani korkunç, ürkütücü nitelikteki haberi, Karadeniz'in de tehlikede olduğunu, hatta Marmara'dan bile büyük bir tehlikeye maruz kalabileceğini de Çevre Bakanı Kurumu'nun bütün açıklamalarına rağmen, tehlikeli değil demesine rağmen uzmanlardan geliyordu. Ama bir de fotoğraflarıyla beraber gazete duvarda çıktı. İstanbul'un Caddebostan sahilinde yağış ve rüzgar nedeniyle müsilaj görülmemişti. Ama sabah saatlerinde deniz salyalarının müsilajın yeniden etkili olduğu ve geniş bir alana yayılan müsilajın havadan da görüntülendiği, dronlarla herhalde, dehşet verici görüntüler var. Ekipler de zaten akıntı ve rüzgar nedeniyle azalıp çoğalabileceğini de belirtmiş salyaların, müsilajın. Anadolu Ajansı'nın objektifinden havadan müsilaj görüntülerini gazete duvarda görmek mümkün. Bayağı ürkütücü bir şey. Peki, bitiriyoruz. Another Brick on the Wall çalacağız şimdi. Ve ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz uzunca bir süredir. Ve dinlediğiniz için çok teşekkürler. Tedbiri asla elden bırakmayın. Havalandırma da biraz önce de konuştuğumuz gibi hayati önem taşıyor. Ve dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın. Good vibration, good vibration.